Hayırlı günler A9 televizyon izleyicileri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programına hoş geldiniz inşallah. Bugün de yine Onur Hocam ve Cihat Hocam'la güzel sohbet eşliğinde programımızı gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah.
Her zaman söylediğimiz gibi Allah'ın yarattığı kusursuz mucize olarak kendi bedenimize bakmamızın yeterli olduğunu söylüyoruz. İnşallah bu mucizelerin başında burun geliyor inşallah. Onu Cihat
evet.
Hocam.
Tam dediğiniz şekliyle. Ya, mucizelerle iç içe yaşıyoruz ve İnşallah. Bir nimet olarak var burnumuz. Olmadığı zaman insan eksikliğini anlıyor ve ama işte eksikliği olmadan önce varlığında bir defa Allah'ın verdiği bir nimet olarak onu bilip Allah'a şükretmek, teşekkür etmek lazım. Evet. O bakımdan hatırlatmak çok önemli. Hem kendimiz hatırlayacağız, bakın bu şu anda göstereceğim bir sunum var. Detaylarla ilgili bilgi sahibi olalım diye. Hem kendimiz Allah'a şükredelim, teşekkür edelim. Hem de izleyenlerimiz anlasınlar. Nasıl bir nimetle iç içe olduklarını anlasınlar, fark etsinler. İnşallah.
Hakikaten Allah'ın gösterdiğini bilmek hakikaten çok önemli. Söylediğim gibi. Çünkü Allah gösteriyor bize. Çünkü burnunda mesela bir sıkıntı oluyor, hasta oluyor. Hastaneye gittiğinde değil mi? Burunla ilgili ayrıntılar orada karşısına çıkıyor. Ve fark etmiş oluyor. Burnun aslında ne kadar da ileri yüksek, detaylı, teknolojik bir yapıya sahip olduğu, neden de mucizevi bir organ olduğu. Ki bütün vücudumuzdaki her hücre maşallah böyle. Evet. Dediğim gibi Allah'ın özellikle hatırlamamızı istediği, gösterdiği bir Tabii. konu inşallah.
Yani yalnızca burun değil, göz de öyle, kulak da öyle. Yalnızca kaşımız bile bir nimet. Yani kaşı olmasa, düşünsenize alnınızdaki terler gözünüze rahatlıkla akabilecek. Çok basit. Yani bir ayrıntı gibi görünen bir şey. Ama hem estetik yanıyla hem fonksiyonuyla özellikle yaratılmış, bir hikmet üzere yaratılmış. Bütün detaylar öyle.
Yani küçücük bir kıl yumağı mesela. Kepiklerimiz evet. ama bütün dışarıdan gelen etkenleri, tozları hepsinin göze girmesini
ışığı kısabiliyorsunuz, ışığı ayarlayabiliyorsunuz çok aydınlık bir ortama girdiğinizde. Şimdi mesela burnumuz koku almaya yarıyor biliyorsunuz. Koku alması şöyle oluyor, kimyasal analiz tesisi var içinde. Burnun içini oluşturan, dokusunu oluşturan özel bir doku var. Bu kimyasal analiz tesisi görevini görüyor. Nasıl yapıyor bunu? Bir defa şunu bilmek lazım. Gün boyunca ortalama 23 bin küsur defa nefes alırız. 23 bin defa. Ne demek bu? Çok büyük bir rakam.
Evet. Çok
Bakın hiç bizim kontrolümüzde değil. Kimse saymamıştır. 23 bin defa mı aldık? Yok 24 bin mi? 10 bin mi? Kimse bunu bilmez. Çünkü bizim kontrolümüzde değil zaten. Ve bu işi yaparken aynı anda çok önemli bir işlevi daha gerçekleştiriyoruz. Koku alıyoruz. Kokuyu alıyoruz derken ben bu kokuyu aldım diyorsunuz. Yani size verilen bir his bu, bir algı bu. Ama bu algıyı almanızda burnun özel yapısı aracılık etmiş oluyor. Her nefes alışımızda hava olarak adlandırdığımız gaz karışımı, işte içinde karbondioksit var, oksijen var, başka gazlar var çeşitli oranlarda. Burun deliklerinden içeri giriyor hava. Tek bir nefeslik hava milyar kere trilyon sayıda molekülden meydana geliyor. Aldığınız hava boş değil. Bir boşluktan ibaret bir şey değil. Moleküllerle muhatapsınız. İçinize çektiğiniz şey boşluk değil, hava moleküllerden müteşekkil. Gaz şeklindeki moleküllerden. Ve bunlar buruna girdiğin zaman soluk almamızın ardından burunun içindeki özel kemikler havanın bir kısmını koku alıcı bölgeye yönlendiriyor. Yani sinüslerimiz. Türbin dediğimiz, işte türbin kemikler deniliyor bunlara. Burunun iç yüzeyinde, havanın ilk girmiş olduğu aralıkta özel türbin denen özel yapraksı kemikler var. Özel bir dokuyla kaplı yine onlar. Havayı yönlendiriyorlar. Çeşitli sinüslerin içine doğru yönlendiriyorlar. Böylece koku molekülleri burun boşluğunun üst bölümünde bulunan koku algılayıcı bölgeye varıyorlar. Koku algılayıcı bölgeye giriyorlar. Yani bunun hepsi koku alıcı değil. Üst bölümünde özel bir bölge var. Sinirlerle zenginleştirilmiş özel bir doku. Burası burun deliklerinden yaklaşık olarak 7 cm içeride ve yukarıdadır. Koklamak istediğimiz bir çiçeği burnumuza yaklaştırıp derin bir nefes aldığımızda daha fazla koku molekülü koku bölgesine ulaşabiliyor. Derin bir nefes aldığımızda, içimize iyice derinlemesine çektiğimizde bu moleküller yoğun bir şekilde oraya ulaştırılabiliyor. Burnun koku merkezi bir kimya fabrikası gibi durup dinlenmeksizin çalışır. Kimya fabrikası ne demek? analiz, ya analiz yapan bir yer var. Bir laboratuvar gibi çalışıyor. Çevredeki kokuları tahlil eder. Pek çok koku var. Koku, bir defa şunu hatırlatalım. Koku dediğimiz şey, havadaki o gaz karışım içindeki çeşitli moleküllerden müteşekkil. Çeşitli moleküller değişik koku algılarına sebep oluyorlar. Ya havada bir koku yok. Havada yalnızca moleküller var. Bu moleküllerin çeşitli şekilleri, çeşitli yapıları, çeşitli kimyasal formülleri bizim burnumuzdaki o koku algılayıcı bölgede farklı elektrik sinyallerine çevriliyor ve farklı elektrik sinyalleri de beynimizde farklı koku algıları oluşmasına sebep oluyor.
Evet ya.
Ortada yoksa bir kötü bir koku diye bir şey yok. Beynimizin içinde var kötü bir koku. Güzel bir koku yine beynimiz içinde bir algı olarak var. Dışarıda ise yalnızca ne var? Moleküller var. Havanın içinde çeşitli oranlarda bulunan moleküller var.
Evet, Allah'ın kokuyu, yani bütün duyuları yarattığı gibi Allah'ın kokuyu da sadece Allah'ın yaratmasıyla var olan bir his olduğunu buradan anlıyoruz.
Evet.
Hakikaten protonun çevresinde dönen nötronların koku diye bir şey oluşur mu yani? Buradan bir koku hissinin olması neye göre, değil mi? Farklı kokular oluşuyor. Hakikaten çok güzel ve iç açıcı kokular var. Elektron ve protonların bunu yapmadığı çok açık. Bir de analiz demek, ya analiz kelimesi ne demek? Bunu biraz derin düşünmemiz gerekiyor. Burundaki reseptör hücrelerin analiz yaptığını, kimya fabrikası gibi çalıştığını söyledi şimdi Cihat Hocam, değil mi?
Evet.
Kimya fabrikasında analiz nasıl yapılıyor? Bir maddenin ne olduğu bilinmeyen bir durumda onu tanımak için işlemler yapılıyor. Bu nasıl biliyor musunuz? Belli kurallar ve kanunlar var. Mesela diyor ki, eğer şu elementle tepkimeye girerse o zaman bu asidik bir maddedir diye bir kanun var. Bu nasıl oluşuyor? Yıllar süren denemelerin sonucunda, kimyasal deneylerin sonucunda bir bilgi oluşuyor. Bu zaten bilinen bir şey değil. Deneme yapıyorlar. Ha, bununla oluşuyorsa asitler bundan tepkimeye giriyor. O zaman yaz. Bu birinci kural. Doğada böyle bir kural var. Bu madde eğer mesela klorla tepkime giriyorsa, asidik bir tepkime, asitle mesela tepkime girince tuz oluşuyorsa, bu o zaman bazik bir maddedir gibi kimyada birçok kural var. Bundan yüzyıllardır insanların yapıp, deney yapıp, bilmediği bir şeyi deney yaparak öğrendiği bilgiler bütünü.
Evet.
Kuralları ve kanunları oluşturuyor. Kimya profesörleri ve kimya teknisyenleri de kimya laboratuvarında analiz yaparken bu bilgi birikimine göre analiz yapıyorlar.
Bu son 300 yıldaki gelişmeler neticesinde ulaştığımız seviye bu.
Evet, son 100 yıllarda hızlanan teknolojilerin birikimi bu. Ellerinde indikatör kağıtlar oluyor, değil mi?
Evet.
Buna göre de gelen farklı kimyasalın ne olduğunu aşama aşama yaptığı testlerle anlayabiliyor.
Evet.
Fakat burada biz ne görüyoruz? Bir bilinçle icra edilmiş deneylerin sonucundaki bir bilgiyi görüyoruz. Ve o bilgiyi bilen yine bilinçli insanların test yaptığını görüyoruz. E peki bizim burnumuzda, bak burnumuzda zaten var olan bir bilgi var. Bu bilgiyi icra eden reseptör hücreler var, değil mi? Bu bilgiyi kullanan hücreler var.
Evet.
Bu hücreler daha önce hiç deney yapmadılar. Doğduğu anda, değil mi, insan koku almaya başlıyor. E o halde doğduğu anda hazırsa, değil mi, o bilgi zaten önceden var olmuş olmalı. Bir de o hücre o bilgiyi bilen uzmanlık seviyesinde, bilgi seviyesine zaten sahip olmalı.
Evet.
Bunlar da o hücrede zaten olamayacağına göre açıkça gözümüz önüne gösteriyor Allah. Hücrede ne akıl olacak, şuur olacak insan, değil mi, çalışan profesörlerle kıyaslandığında. Belli ki orada Allah'ın tecellisi, Allah'ın yönettiği, hareketlendirdiği ve hissettirdiği bir sistemi görüyoruz biz inşallah.
Şimdi bu analiz dediğin detaylarını az önce verdiğin şey çok önemli. Şimdi çünkü bir laboratuvara bir özel bir karışımı gönderdiğinizde, mesela diyelim kan tahlili yapılacak. Kanınızı gönderdiğinizde onun içinde ne arayacağını söylemeniz gerekiyor. İstekte bulunmanız gerekiyor. Mesela diyorsunuz ki kolesterole bak diyorsun bunun içinde laboratuvara. Laboratuvar onun tahlilini yapıyor. Nasıl yapıyor? O kolesterol maddesini arayacak olan özel karışımla etkileşime sokuyor sizin kanınızı. Evet. Ve bu şekilde kolesterolün miktarını tespit ediyor. Ya da işte kandaki kalsiyum oranına bak diyorsunuz. Kalsiyumu işte tetkik edecek özel indikatör maddeyi, işte az önce söylediğim tespit edici maddeyi içine karıştırıyor. Ve o şekilde kalsiyumun oranını buluyor. Yani aradığınız şeyin adını bilmeniz gerekiyor. Ne aradığınızı bilmeniz gerekiyor. Değil mi? Evet. Yoksa bir karışım gönderdiniz. Laboratuvar size işte bunun içinde X, Y, Z maddesini de bulduk derse öyle bir şey mevzu bahis değil. Çünkü X, Y, Z maddesinin zaten ne olduğunun bilinmesi gerekiyor ve onun özellikle aranılması gerekiyor.
Evet.
Anlatabildim mi? Yani bilinmeyen bir şeyi bulamazsınız. Bildiğiniz bir şeyi aramanız gerekiyor. Ve burunda da bu yapılıyor zaten. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Hücrelerin üzerinde özel alıcı yerler var. Bunlar nasıl alıcı? Hazır bekliyorlar. Açık bir şekilde bekliyorlar. Mesela diyelim özel bir kimyasal maddeyi bekliyorlar. Ve kimyasal madde geldiğinde buna kilitleniyor ve bu şekilde alıcı özel elektrik sinyalini üretmiş oluyor kendi hücresi içinde.
Tam uyumlu bir hadise evet. Görüyoruz değil mi orada?
O evet. Alıcının o kimyasal maddeyi araması gerekiyor mutlaka. Evet. Şu anda bir araya gideceğiz inşallah. Evet.
Slide'a devam edelim.
Slide'a devam edelim o zaman. Evet. Furkan Hocam da gelmişler. Hoş geldin.
Evet, hoş geldin. Evet, devam edelim.
Evet. Bir araya girmemize gerek yok. Devam edelim. Evet, burnun koku merkezi bir kimya fabrikası gibi durup dinlenmeksizin çalışır, çevredeki kokuları tahlil eder. Ve biz günlük işlerimizi yaparken koku almak için hiçbir çaba göstermediğim sırada o faaliyet halinde. İşte az önce bildirdiğim o reseptörler sayesinde bu gerçekleşmiş oluyor. O reseptörün orada olması gerekiyor ki havadaki o molekülü yakalayabilsin. Hı hı. Eğer o reseptör, böyle binlerce çeşit reseptör var o hücrelerin üzerinde, burnumuzdaki o koku alıcı merkezde. Her biri farklı molekülün gelip kendisine kilitlenmesini bekliyor. Yani bir hazırlık var. Çok gelişmiş bir laboratuvar diyelim İstanbul'da olsun ya da dünyanın başka bir yerinde olsun. Eğer çok fazla kimyasal maddeyi tahlil edebiliyorsa, tetkik edebiliyorsa çok gelişmiştir o. Evet. Eğer 3-5 tahlili yapabiliyorum diyorsa çok gelişmiş bir laboratuvar değildir. Bakıyoruz burnumuza oldukça gelişmiş. Havadaki o molekülleri yakalamaya yönelik olarak hazırlanmış bir alıcılar sistemi var. Ne demek bu? Bilgi var. O kimyasal ne olduğunu biliyor ve ona göre hazırlanmış. Bilgiyle yaratılma var burada. Açık evet. Ve net bir şekilde.
Değil mi? O sadece orada Allah'ın ilhamıyla görevini kusursuzca gerçekleştiriyor inşallah.
Evet. Allah'ın yaratması bu. Kokunun kaynağını oluşturan koku molekülleri değişik şekilde boyutlarda ve diğer moleküllere kıyasla daha küçükler. Kokuyu sebep olan moleküller. Ve burnumuzdaki kimyasal tesis tüm bu molekülleri kolaylıkla teşhis edebiliyor. Örneğin sol 50 karbon denen bir kimyasal madde. Bunun aynı maddenin sağ 50'si. D karbon diye nitelendiriliyor. Bunlar kokuya sebep olan kimyasal maddelerden bir örnek yalnızca. Sağ 50 olması ya da sol 50 olması ile değişiyor. Moleküller arasında küçücük bir farklılık atomlarının değişik diziliminden kaynaklanıyor. Bu denli benzerliğe rağmen burnumuz söz konusu iki molekülü rahatlıkla ayırt edebiliyor. Bakın. Yalnızca tek bir molekülü sağa bakıyor. Sağ. D karbon diye nitelendiriliyor. Başka bir koku algısına sebep olacak. L karbon ise yani bir başka molekülü eğer sola bakıyorsa L karbon deniyor buna. Yalnızca küçücük farkı algılayabilecek nitelikte bir hassasiyet var. İşte bu tahlillerde burnumuzdaki. Bu denli benzerliğe rağmen burnumuz söz konusu iki molekülü rahatlıkla ayırt edebiliyor. Bunlardan birincisinin kimyon, ikincisinin ise nane benzeri koktuğunu bize bildirebiliyor. Apayrı iki koku. Biri kimyon, diğeri nane. Nane kokusu. Küçücük bir fark. Tek bir molekülün sağa ya da sola bakıyor olması. Molekül diziliminde.
Ya o zaman hassasiyetinde ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor bize değil mi?
Evet.
Burunda nane ile kimyon arasındaki farkı ayırt edebildiğine göre evet. Bir moleküldeki aynı atomlardan oluşsa bile sadece dizilimindeki farkı dahi ayırt edebilecek kadar ayrıntılı bir tekniğe sahip, teknolojiye sahip burnumuz ki atomsal seviyede araştırma yapacak dünyada kaç tane laboratuvar vardır, sayılıdır.
Tabii ama bakın 7,5 milyar insan var. Hepsinin burnunda zaten bu analiz laboratuvarı zaten çalışıyor. Ve 24 saat boyunca aralıksız çalışıyor.
Evet.
Başında bir teknisyenle bulunmadan çalışıyor. Bir uzman doktorda bulunmadan çalışıyor.
Evet.
Hiç farkında değiliz. Halihazırda çalışıyor şu anda. Maşallah. Burnumuzdaki analiz mekanizması akıl durduracak bir hassasiyete sahip. Bazı kokuların yoğunluğu havada trilyonda birden az olması durumunda dahi hissedilebiliyor. Trilyonda birden daha az bile olsa o küçücük molekül yakalıyor burnumuzdaki bu analiz laboratuvarı ve kokunun varlığını tespit edebiliyor. Örneğin yapılan araştırmalar butirik asit 10 milyardı bir yoğunlukta bile havada olsa bunu rahatlıkla algılayabiliyor butirik asidi. O kadar hassas. Ve bizim tek bir koku olarak algıladığımız aslında çok sayıda farklı molekülün meydana getirdiği bir etki. Yani pek çok molekül aynı anda çalışarak mesela bir parfüm üretimi oluyor. O parfümün içinde işte bir yaprağın özü de var. Aynı zamanda bir çiçeğin elde edilmiş özel yağı da var. Farklı bileşikler elde edilerek, farklı çiçeklerin yağları karıştırılarak bir parfüm elde ediliyor. İşte ve bakıyorsunuz tek bir koku olarak biz bunu algılıyoruz. O karışımı seviyoruz biz. Hoşumuza gidiyor.
Maşallah.
Ama aslında pek çok molekül var. O moleküllerin toplu olarak karışımından elde edilen bir etki. Örnek olarak beyaz ekmek kokusu da aynı şekilde. Yaklaşık 70 değişik koku molekülden oluşuyor beyaz ekmek kokusu. Hı-hı. Gayet de hoşumuza gidiyor kokladığımızda. Kahvenin kokusunun da en az 150 ayrı kimyasal maddenin bileşimin sonucunda olduğu tahmin ediliyor. Bu bir tahmin. Biz bu teknolojinin bakın ne kadar gerisinde olduğumuzu fark edelim diye burada cümle kendi kendine hatırlatıyor bize. Bizim ne kadar Allah'ın sonsuz ilminin ne kadar uzağında olduğumuzu hatırlayalım diye inşallah. Daha biz bunu tahmin ediyoruz. 150 molekül vardır burada diyerek. Burnumuzdaki analiz mekanizması bize hissettirmeden oldukça küçük oranlardaki bu kimyasal maddeleri tahlil eder. Tüm işlemler koklamamız ile kahve kokuyor yargısına varmamız arasındaki bir saniyeden çok daha kısa sürede olur. Ve oldukça da hızlı. Bir laboratuvara bir kimyasal tahlil için bir, evet, bir örnek veriyorsunuz. Ne zaman çıkar diyoruz? İşte yarına çıkar ya da işte iki gün sonra çıkar. Bir hafta sonra gelin alın.
Evet.
Böyle bir vakit var mı? Yani bakın. Yani
yemeği yiyeceğiz. Lezzeti veya neyse kokusu da mesela üç gün sonra gelecek.
Evet. Bir anlamı var mı böyle bir şey olmanın? Evet. Olmasın. Kokunun hiçbir anlamı kalmaz bu takdirde. Evet. Ama bakın ne kadar hızlı çalışıyor. Mini saniyeler içinde çalışıyor. Bir saniyeden çok daha kısa sürede olup bitiyor. Saniyenin küçük birimleri içinde gerçekleşiyor kokuyu alma.
Evet.
Ve havadaki trilyonda bir de bile bulunsa o molekül biz bunu rahatlıkla algılayabilecek hassasiyette. Hassasiyet var, hız var. Hiçbir şekilde bunun yaptığı
yerine yaklaşamıyoruz. İletişim saniyenin milyonda biri hızında maşallah.
Evet. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Deliller vardır. Ayet, delil diye de tercüme edebiliriz bunu. Deliller vardır. Neye delil? Allah'ın varlığının kesin bir deliline kanıt olarak var. İnşallah.
Tam Allah yani nimet veriyor. Bize koku alma gibi bir duyuyu yaratıyor Allah. Tam da olması gerektiği gibi bakıyorsunuz. Tam özellikler de ancak böyle olursa en güzel şekliyle bu organın biz kullanabiliriz. Ne kadar sürede kokuyu tespit edip alması tam istenildiği gibi.
Evet.
Zira mesela lezzet dediğimiz konu dildeki tat reseptörleri ile burundaki koku reseptörlerinden giden sinir hücreleri, sinir kabloları beynin yine hemen alt tarafından yan yana gidiyorlar.
Evet.
Ve eğer burnunuzda bir hadise olursa oradaki sinirler baskılanırsa bu sefer lezzet duyusunu da etkiliyor bu. Hemen hemen hiç lezzet de alamıyorsunuz.
Evet.
İkisi tam bir senkron ve hızlı bir şekilde çalışırsa eğer o zaman lezzet de ortaya çıkıyor.
Evet.
Güzel koku, lezzet bunlar Allah'ın bize yaratmış olduğu güzellikler.
Evet.
Artı bir yer yansa değil mi bir şey tutuşsa onun da kokusundan hemen anlarsınız. Yangını. Yani tehlike anında mesela bize haber veren en önemli şey yine burnumuz.
Evet,
gözümüzde yangını uzaktan görmesek bile koku bize değil
dumanın
mi?
Kokusu kendini hemen evet. belli ediyor. Bir tehlikeyi bu şekilde bir tüp kokusu eğer bir kaşak varsa değil mi? Onu rahatlıkla bu şekilde ayırt edebiliriz. Burada yani milisaniyeler gerekiyor. Maşallah yani alan yaratma sanatı hakikaten çok derinlemesine incelendiğinde mucizevi.
Genelde mesela ev hanımları işte yemek yaparlarken bazen unutuveriyorlar. Mesela mutfakta yemek yanmıştır. Koku mesela bir koku geliyor. İşte kokluyor. Aa diyor yemek yanmıştı hemen koşa koşa gidiyor. Ama kokladığı zaman mesela koku almıyor olsa belki tam göreceği kadar alev Allah korusun çıktığı takdirde ancak onu görebilir. Evet. Ama mesela o koku sayesinde aniden müdahale edebiliyor inşallah.
Veya yiyecekler bozuluyor. Mesela kokusunu anlıyorsun. Ha bu bozulmuş diyorsun.
Evet, o da çok ilginç. Evet. Kötü bir koku insanı mesela yememeye teşvik ediyor. Evet. Uzaklaşmaya teşvik ediyor. Ama güzel bir koku onun yanına gitmeni işte eğer lezzetini tatmaya yöneltiyor insanı. Bir domates olabilir, bu çilek olabilir, bir kayısı olabilir, bir şeftali olabilir, değil mi? Ya da pişmiş bir et olabilir.
Mesela bir gül çok güzel kokuyordur. Hani evet. Onu kokladığınız zaman o güzel kokuyu alabiliyorsunuz ama öyle bir şeyin olmadığını varsayarsak hani hiçbir şey kokmuyor. Dolayısıyla o güzelliği pekiştiremiyorsunuz kendi bedeninizde inşallah.
Evet. Olması gerektiği gibi yani zaten o yediğimiz besin biraz tadı kötü olsa biz anlıyoruz ki bozuk ve bozuk olması demek zaten ya işte bakteriyel bir üstünde bir bakteri var veya işte virüs yani ki bu insan vücuduna zarar verecek bir şey. Biz onu algılıyoruz ve yemiyoruz. Tadı daha güzel de olabilirdi yani bozulduğu zaman.
Tabii o zaman zehirlenirdik.
Evet.
Yani tadı kokusu güzel deyip yiyebilirdik.
Zehirlenince anlardık bozuk
ama Allah'ın nimeti sayesinde uzak duruyoruz.
Evet.
Maşallah.
Bir de bu duyu mesela hiç olmasaydı kimse de böyle bir şey herhalde aklına gelmez. Ya koku diye bir algı var olsa kokusundan biz bunu anlasak birçok şeyi de haber alırdık. Hem güzel kokular duyardık hem de tehlikeli şeyleri veya bize zarar verecek şeyleri önceden haber alma imkanımız olurdu gibi bir olguyu da kimse düşünmezdi. Böyle bir değil mi duyunun varlığını.
Evet.
Allah yoktan bize böyle bir nimet yaratıyor. Mesela koklamak, koku almak da çok güzel bir nimet. Bunun detayında, biyolojik olarak detayında da muazzam bir teknoloji var. Hiç detayına girmeyip dışarıdan duyuyu kullanmanın da müthiş bir lezzeti var. Evet. Allah'a bizim her yönden türlü türlü inşallah şükretmemiz lazım.
Burada tesadüf olabilir mi böyle bir şeyde?
Evet, olamaz. Yani
kokuların sırf farklı şekilde beynimizde yorumlanıyor olması bizim kontrolümüzde değil. Bunun kendi kendine gelişmiş olması da böyle bir şey iddia edilemez zaten. Çok yüksek bir analiz teknolojisi var. Hassasiyeti ortada, hızı ortada. Bunun hiçbir şekilde tesadüf olamayacağı ortada. O zaman bekleyelim herhangi bir laboratuvar kendi kendini geliştirsin. Böyle bir şey mümkün mü? Başında profesörler olmasına rağmen bakıyorsunuz bir yere kadar gelip kalıyoruz. Hızı yetmiyor, cihazlar yoruluyor vesaire. Kitler bitiyor.
Evet.
Değil mi? Çeşitli tetkik için kullanılan karşılaştırıcı maddeler bitiyor. Tahliller. Yani insan eliyle yapılan, bilinçli insanların yapmaya çalıştığı şeylerin bakıyorsunuz bizim içimizde hali hazırda kurulu olan sistemin yanına bile yaklaşması mevzu bahis değil. Ha, o zaman burada tesadüf diye bir şey yok artık. Açıkça netçe bunu söylemek lazım. Yani burada mucizevi bir yaratılış var. Her şeyin bilgisine sahip, her şeyi bilen, doğru, her şeyi bilen. Bak bütün moleküllerin yapısını biliniyor mu? Evet biliniyor. Buna göre reseptörler yapılmış. Evet yapılmış. Demek ki her şeyi bilen, sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimizi yaratması bu.
Evet. Maşallah. Her şeyin bir açıklaması var. Yani evet. O meyvelerde de ya da işte yediğimiz herhangi bir sebzede. Biz o kokuyu alıyoruz, o tadı alıyoruz. Ama insanın işte sindirim sistemi ya da işte dolaşım sistemi. Bunlar hakikaten insanın yaşaması için gerekli olan şeyler. Tam da olması gerektiği gibi. Ama diğeri Allah'ın bize verdiği bir lüks olarak düşünmek lazım. Yani bir nimet, bir lezzet bizim için. Biz bunların tadını alamayabilirdik. Aynı şekilde işte vücudun ihtiyacı olan karbonhidratı, işte proteini ya da işte şekeri, glikozu bunları yine alabilirdik. Ve hiç tadı almadan sadece yaşamımızı devam ettirmek adına bunları yapabilirdik. Yani ayrı ayrı nimetler, o kadar güzel meyveler, sebzeler var ki. Evet. Hepsinde ayrı ayrı lezzetleri var ki. Gerçekten şükretmek lazım.
Maşallah insanları en iyi şekilde rızıklandırıyor. Evet. Sonsuza akıl sahibi yüce yaradanımız.
Yumurta yine yumurta ama taze olunca yesi geliyor insanın. Ama eğer bozulmuşsa tamamen uzaklaşıyorsunuz. Değil mi? Herkes bilir bunu. Yani. Ama aynı madde ama bozulmuşsa eğer tamamen şey yapıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz.
Evet.
Yanına bile yaklaşmak istemiyorsunuz.
Yani evrimcilerin çizdiği şeyde senaryoda zaten güzelliğin de yeri yok. Yani estetik niye olsun ki diyor mesela. Estetik gibi bir şeyin anlamı yok. Diyorsun ki bu çiçekte altın oran var. O da onda altın oran olmadığını ispatlamaya çalışıyor mesela. Ya ne gerek? Altın oran var ve gayet güzel estetik bir görünümü var. Maşallah Allah ne güzel yaratmış demek gerekiyor.
Tasdiklemek gerekiyor. Var olan bir şeyi tasdikliyoruz biz. Doğruluyoruz. Evet diyoruz.
Tasdik deyince de ne oluyor? Ruhen tasdikleyip tatmin olup o zevki yaşıyorsun.
Evet.
Aynen yiyeceklerdeki lezzet gibi, değil mi? Görsel renklerdeki güzellik gibi, simetrideki altın orandaki sanat gibi inşallah. Onun görsel lezzetini yaşamış oluyorsun elhamdülillah.
Evet.
Allah her zaman için çok güzel bir dünya yaratıyor. Mümin olan, Müslüman bir gözle baktığınız zaman her şeyden inşallah Müslüman lezzet alıyor Allah'ınızda. Evrimcilerin çizdiği dünyada Richard Dawkins en son zaten videosunda anlatıyor. Hatta o videoyu sonuna gösterebiliriz. Ben diyor Charles Darwin'in, Darwinizmin öngördüğü dünyada yaşamak istemiyorum diyor.
Yaşanmaz diyor böyle bir durum.
Evet.
Dünyada.
Hiç istediğim bir şey değildir o diyor. Halbuki kendisi onu savunmuyor muydu yıllardır? Demek ki bu düşünceyi anlamasına kim vesile oldu? Tabii ki hocamız vesile oldu inşallah. Videomuzu izleyelim inşallah.
I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in.
Mm-hmm.
It would be a terrible society. It would be. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world. Not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live, which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless free market economy in which the rich trample the poor, in which it would be a sort of opposite of a liberal socialist society, in fact.
Evet, yani Mümin'in yaptığı şey az önce senin de söylediğin gibi tasdiklemek, doğrulamak. Mesela güzel bir şey, evet bu güzel demek. Güzel bir şey, hayır bu güzel değil, bu çiçek güzel değil, estetik değil demek insanın kendini kandırması değil mi? Kandırması. Evet. Bu insan nereye kadar kendini, ne zamana kadar daha fazla kendini kandırabilir?
Kafayı sıyırana kadar herhalde.
Değil mi yani? Yani. Kandır tamam. Nereye kadar? Yani gerçek apaçık ortada. Estetik, güzel, altın oranda yaratılmış. Bir mükemmellik var. Bir güzellik var. Değil mi?
Evet. Zaten çoğu her şeyin farkındaydı ama işte bir şeye bağlılık, yani bir pagan dini olarak düşünüyoruz zaten bu düşünceyi, Darwinist düşünceyi. Yani ona bir körü körüne bağlılık, hani bir doğruluğu olmadan, mantığı olmadan körü körüne bağlandı onlar da. Çoğu da zaten yüzlerce sayfa kitapların arasında hep ufak tefek itirafları var.
Şimdi çoğu... mesela Richard Dawkins'i izlediniz. Son bir kitabı var. Kitabın adı şey... kainattaki muhteşem şu, gösteri, tam tercümesini yapamamış olabilirim, muhteşem gösteri diye bir kitap yeryüzündeki. Şimdi bakıyorsunuz acaba içinde ne anlatıyor diyorsunuz. Diyor ki başlarken, diyor ki bu kitapta diyor evrimin bütün kanıtlarını göreceksiniz diyor. İşte hep sorduğunuzda işte kanıt istediğiniz şeylerin bir kanıtlarını göstereceğim size, böylece hiçbir şey açıkta kalmamış olacak diyor. Geliyorsunuz kitabın ortasına, hala varsayımlardan bahsediyor. Ortada bir kanıt yok. Ortasına doğru diyor ki bakın diyor işte karıncalar neler yapıyorlar. Değil mi, ne güzel evrimle yapmışlar. Bak tek cümle bu. Bakın arılara işte böyle sistemler yapıyorlar. Evrimle nasıl yapmışlar değil mi? Bu mu? Yani bu kanıt mı bu? Yani bu senin söylemin zaten. Ön yargının oluşturduğu cümlenin devamı bu. Ortada bir kanıt yok. Ya da işte geliyor işte bilmem ne canlısı işte bak işte böyle kusursuz şeyi nasıl yapmış diyor. Evrimle yapmış tabii ki diyor. Bir kanıt yok burada. Yine varsayım var. Yine bir şey ortaya, bir delil koyamıyor. Çünkü yok. Ama ne var? Kendini yine kandırmaya devam ediyor. Sayın Adnan Oktar hocamızın Niçin Kendini Kandırıyorsun diye bir kitabı var. Onu tavsiye ederim izleyenlerimize. İnsan doğru bir tane. Allah'ın varlığını kabul edecek. Buna göre Allah'ın istediği gibi yaşayacak. O zaman her şeyin güzelliğini doğru olarak tadar. Güzel bir şekilde, huzura sahip olarak yaşamına en güzel şekilde devam eder. Allah bereket verir. sağlık verir, huzur verir. En önemlisi de ne biliyor musun? Sağlık verir hakikaten. Bu insanlar çünkü için için kendilerini kandırdıkları için devamlı bir stres, devamlı bir artık vücut hücreleri isyan ediyor. Kendine isyan ediyor. Kanser, evet kanser oluyor bu insanlar. Bakıyorsunuz işte ciddi erken yaşlanma oluyor. Artı sigara, artı içki vesaire bunlar da tabii hızlandırıyordur. Ama en önemlisi moral. Evet. Moralini kaybediyor. Çünkü kendini kandıran bir insan bütün hücreleri artık moralini yitirmiş oluyor. Moralini yitirmiş bir bağışıklık sistemi ne demek biliyor musunuz? Kanserin zamanında yakalanamaması demek. Anında yakalanamaması demek ve tümörlerin hızlı bir şekilde gelişmesi, büyümesi geç olarak kanserin teşhis edilmesi anlamına geliyor. Mesela bir örnek. Veya işte damarlarda işte yüksek tansiyona sebep olması demek. Stres aynı şekilde. Ama bütün hücreler vücuda kendi kendine düşman oluyor artık. Yani. Sırf morali bozulduğu için insanın.
Evet, şimdi bu fotoğraflara bakınca ne demek gerekiyor? Maşallah.
Evet.
Allah ne güzel yaratmış. Allah'ın sanatı ve yaratma sanatı ne kadar üstün demek gerekiyor.
Evet, maşallah. İnsan da öyle, hayvan da öyle.
Ya rengarenk, bu renklerin, hele biz bu renklerin zaten beynimizde Allah'ın özel olarak oluşturduğu. Çünkü dışarıda renk yok, ses yok. Bunların Allah bizim beynimizde özel olarak yaratıyor. Yoktan var ediyor bizim ruhumuza, evet. İnşallah. Dolayısıyla direkt Allah'ın yaratmış olduğu bir görsel, maşallah, duysal maşallah. Nimet inşallah.
Şu ya, simetri. Yani şu, mesela buradaki desen. Desen denir buna değil mi? Özellikle hani birisi otursa bunu böyle çizse kalemle hassas bir şekilde ince ince dokursa ona mesela ne güzel desen çalışması yapmışsın deriz. Evet. Zaten burada hazır olarak var bu desen. Bu tesadüfen olabilir mi?
Mükemmel bir ahenk var değil mi hocam yani?
Maşallah.
Kelebek de bilmiyor ki öyle bir desene sahip olduğunu.
Ve bu metamorfozla çıkıyor ortaya.
Evet.
Metamorfozu onu da hatırlatalım. Bir tırtıl kendi vücudunda bir kelebeğe ait vücut planını da taşıyor DNA'sında. Aynı zamanda tırtıla ait. Apayrı iki canlı bunlar ikisi. Tırtıla ait DNA bilgisini de taşıyor kendi vücudunda. Tırtıl olarak yumurtadan çıktığı anda tırtıla ait DNA bilgisine ait genler çalışıyor, üretimler yapıyor. Kelebeğe ait bilgiler kapalı. O genler kapatılmış durumda. Sonra koza haline geliyor. Kozanın içinde tırtıla ait hücreler ölüyor, intihar ediyorlar. Buna apoptozis deniyor. Ona ait videoları defalarca gösterdik zaten. Ve o çorbadan, buna çorba deniyor, ölü hücreler çorbasından o DNA tırtıla ait bilgileri kapatıyor bu sefer. Kelebeğe ait bilgileri açıyor. Açılıyor. Oradaki proteinler bu görevi üstlenmiş durumdalar. Bu harfiyen zamanlama olarak bunu anlık olarak gerçekleştiriyorlar. Ve bir de bakıyorsunuz o kozanın içinde ölmüş olan tırtılın hücrelerinden meydana gelen o çorba artık kelebeğe ait hücreleri oluşturmaya başlıyor. Kelebeğe ait vücut planı ortaya çıkmaya başlıyor. Apayrı bir solunum sistemi, apayrı bir dolaşım sistemi, apayrı bir uçuş, yepyeni bir uçuş sistemi. Kelebek kanatları ve işte antenleri, tırtılı olmayan apayrı organlar üretiliyor, hazır hale getiriliyor ve paket tekrar açılıyor. İşte size yaratılış mucizesi. Tırtıl bilebilir mi? İşte genler ne zaman kapatılacak, ne gen ne olduğunu bilmez.
Bambaşka bir arada, bambaşka bir DNA.
Evet. Hepsi. Burada evrimden söz etmek mümkün mü? Tesadüf var mı burada? Tesadüf diye bir şey yok. Bir plan var. Planlı olarak hangi genlerin kapatılıp hangi genlerin açılacağına dair bir yaratılış var. Bunun için her şeyi bilen bir genetik profesörü bile bunu bilmez. Sonsuz bilgi sahibi yaratıcı bir gücün varlığına ihtiyaç var.
Tabii orada mesela tırtıl Allah'ın öngördüğü zamanda tırtıl hücrelerini ölüp orada tekrar koza içindeki diğer hücrelerin startı veriliyor değil mi? Orada Allah'ın ilhamıyla hareketlerini orada gerçekleştiriyor. Yoksa nereden bilecek ki o andaki o hücreler, aa tamam benim ölme vaktim geldi, ben hadi intihar ediyorum da işte sonraki aşama gerçekleşecek inşallah. Onu bilemez tabii. Yani bir akıl, bir şuuru olmadığını biliyoruz inşallah. Cihat hocamın da söylediği gibi sonsuz akıl sahibi, sonsuz ilim sahibi Yüce Allah'ın ilhamıyla hareketlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz inşallah.
Emriyle tabii.
Evet, her yerinde bir akıl görüyoruz. Yani ama şöyle, akıl var yapmaya başladığı an zaten en mükemmel haliyle yapıyor. Öğrenme diye bir safı olmuyor.
Evet.
Yani bu parası çok yok. Enteresan. Evet. araştırma ve öğrenme için harcanan bir vakit yok. Zaten olayı bütün uzmanlığıyla bilip icra etme var. Konuya hakim olma var. Mesela tırtıl, ilk tırtıl olduğunda tek yaptığı iş şu. Olabildiğince çok yaprak yemek. Çünkü diyor bana lazım olacak bu diyor. Ben koza yapacağım kendime. Öreceğim kendimi. Metamorfoz olacak. Hücreler orada çok malzeme kullanacak. Protein ve karbonhidratlar kullanacak. Ve ben bambaşka bir canlı kelebek olacağım. Bunun için gerekli enerjiyi depolamam lazım diyor. Şimdi ağaca çıkıyor. Ağacın kendine uygun veya çiçek dalının, ağacın bir dalının uygun yerine konuşlanıyor. Oraya çok sağlam bir bağ yapıyor. Kozasını da ona göre örüyor. Ve koza sağlam onu taşıyacak şekilde bir. İkincisi vakti dolduğunda içinden kelebeğin çıkacağı kadar da yırtılabilir bir madde aynı zamanda. Vakti ve zamanı geldiğinde metamorfoz tamamlandığında nitekim ne oluyor? Kelebek içerisinden son derece rahat bir şekilde çıkıyor. Şöyle. Kelebek ne yapıyor çıkar çıkmaz? Hemen dalın üzerine gidiyor ve güneşte kanatlarını ısıtıyor. Yani güneşin kanatlarını ısıttığını ve ona iyi geldiğini biliyor. O sırada kan pompalıyor kalbi. Kan kanatlarına doluyor. Şey gibi, portatif uçak gibi kanatları bir anda şişiyor. Açılıyor. Ve son derece güzel desenlerde son derecede aerodinamik ve uçmaya uygun olan kanatlar oluşuyor. Ve uçmaya başlıyor.
Evet. Maşallah. Bu da çok büyük bir delil gerçekten. Evet. Yani o anlattığın desen hikayesinde de şöyle düşünebiliriz. O kelebeklerin bilinçli olarak yaptığı bir şey değil. Yani işte ben kırmızı renk yani insan gibi işte şunu giyeyim bunu giyeyim diyecekleri bir konu değil. Onlar da insanlara bir delil olsun diye Allah bu şekilde yaratmış. Yani öyle güzeller ki, öyle estetikler ki hakikaten işte doğada baktığımız zaman yani ne kadar narin deriz bakarız. Yani öyle bir durum var. Orada da yine bize Allah'ın bir lütfu.
Evet. Tabii birçok canlıda olduğu gibi inşallah evrim teorisini yerle bir eden hayvanların başında kelebek geliyor inşallah. Bunlardan birisi de arı inşallah. Arının genetik koduyla ilgili bir Kur'an mucizemiz var inşallah. Saatimiz hazırsa onunla devam edelim inşallah. Canlıların genetik şifresi olan DNA'lar, kromozomlar üzerinde yer almaktadır. Örneğin dünyanın dört bir yanındaki arıların kromozom sayısı aynıdır ve değişmez. Genellikle hayvanların dişisinde ve erkeğinde eşit sayıda kromozomlar bulunmaktadır. Fakat arının durumu diğerlerinden biraz farklıdır. Çünkü erkek arı 16 kromozoma, dişi arı 16 çift kromozoma sahiptir.
Biri tek 16 tek kromozoma, diğeri 16 çift kromozoma.
Evet, erkek olan tek 16 tek kromozom, dişi olan da 16 çift kromozoma sahiptir inşallah.
16 çift kromozom demek yani 16 çarpı 2.
Evet.
Kromozoma sahip olması ne yapmış oluyor?
32 yapar.
32 kromozom. Ama erkekte ise 16 kromozom var yalnızca. Dişi de 32.
İşte arı bu açıdan kromozom sayısı bakımından farklıdır. Bu farklılığa Kur'an'da Nahl suresinde işaret ediliyor olabilir. En doğrusunu tabi Allah bilir. Kur'an'da arı anlamına gelen Nahl isimli sure tam 16 suredir. Aynı şekilde arı da 16 kromozomlu bir canlıdır. Bu da Kur'an'da, Kur'an mucizesi olarak geçiyor inşallah. Kur'an'da yüzyıllar süren Kur'an-ı Kerim'in oluşumundan beri, indirildiği dönemden beri var olan inşallah mucizelerden bir tanesi.
Evet maşallah.
Çok önemli bir ayrıntı bu hakikaten. Nereden bileceksin kromozom sayısının kaç olduğunu ki günümüzde daha birçok tür canlının kromozom sayısı hala bilinmiyor. Özellikle araştırma yapmak gerekiyor. Bak Yüce Allah Nahl suresinde yine Kur'an mucizesiyle bize sayı olarak bilimsel bir gerçeği bildiriyor. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bunların hiçbirisi şans değil. Allah dünyada ve kainatta yaratışında, Allah'ın yaratmasında şans ve tesadüf ile açıklanabilecek bir konu bırakmıyor Allah. Her şeyi hikmetle yaratıyor. Her şeyi özel olarak muhakkak ilimle yaratıyor. Ve bununla bir hemen biz anlamasak bile muhakkak ileride anlamının ve hayrının çözüleceği, görüleceği bir hayır hikmetle yaratıyor Allah. Her şeyi böyle yaratıyor, her anı böyle yaratıyor. Her şeyin Allah biz kaderle yarattık diyor. Yani canlı cansız. Canlı cansız dediğimiz konu bir tane atomun içindeki elektronun da Allah'ın yarattığı kadere tabi olduğunu gösterir inşallah. Allah'ın kaderinin dışında yani Allah'ın dışında nasıl bir canlı yoksa Allah'ın kaderinin dışında da hiçbir canlı cansız madde yok. Her şey ama her şey Allah'a kayıtsız şartsız boyun eğmiş durumda.
İnşallah.
Allah her şeyi kapsıyor ve her şeyi anan bize yaratıyor. Bu zamanı da, bu bilimsel gelişmeleri de, ondan sonra bu güzellikleri de, bu işte koku, ses, bütün algıların hepsini Allah bize güzel ve hikmetli bir şekilde yaratıyor inşallah. Bu zamanda bize bunların hepsinin kimyasını ve bilimini gösteriyor.
Evet. Allah nasıl bir ilim üzere her şeyi yarattığını bize gösteriyor bu şekilde.
Evet.
Değil mi? Kendini Allah'a teslim etmiş bir insan hayatta, hayatında, ölümünde Allah aşkından ibaret olduğunu bilecektir inşallah. Cihat Hocam da az önce söylediği gibi hani kendini Allah'a teslim etmiş insanın içerisinde sinir, stres, onun sağlığını bozabilecek herhangi bir etkenin geciktirildiği, orada da Allah'ın ilhamını tecelli ettiğini görüyoruz inşallah. Yani ahir pardon, ahir zamanda kendimizi Allah'a teslim edip ahirete tespit etmenin gerekliliğinden söz ediyoruz inşallah.
Evet. Yani neden özellikle bu zamanda bu teknolojik gelişmeler çok fazla şekilde ilerledi ve Allah'ın yaratmasının bize yani binlerce ayrı yönden gösteriyor. Sadece bize değil, bütün dünyaya gösteriyor. Değil mi? Burada bir hikmet var. Allah çünkü şu zamanı ahir zaman olarak yaratıyor ve 2120 yılında Cenab-ı Allah'ın izniyle kıyamet kopacak. Dünyanın biz son döneminde yaşıyoruz. Bakın yani bilimsel olarak özellikle canlılar dünyasında çok çok fazla ayrıntı artık gün ışığına çıkmaya başladı. Biz yani neredeyse her programda daha yeni bulunmuş farklı bir araştırmanın nasıl Allah'ın yaratışını bize gösterdiğini anlatıyoruz. Normalde bu her bir konu yani ayrı bir doktora ve master konusu olan, tez olan, yıllarca süren çok kişinin yaptığı bir çalışmanın ürünü. Bakın ama bunların hepsini Allah birçok insanı vesile ederek açıklıyor, insanlara gösteriyor. Ya koku nedir? Kaç tane molekülden oluşur? Kim biliyordu bunları bir asır önce? 50 yıl önce kim biliyordu? Kimse bilmiyordu. Özellikle bu zamana uygun olarak Allah her yönden gösteriyor. Neden? Çünkü altın çağı hazırlıyor. Altın çağı bütün insanların hemen hemen iman ettiği Allah'ın izniyle. Bu safhaya da Hazreti Mehdi'nin vesile olduğu, Hazreti İsa'nın inşallah vesile olduğu, yeryüzünde yaşadığı bir dönemde en sonunda altın çağa girildiğini, Allah ayette Hazreti İsa için o bir alamettir diyor kıyamet için. Ve ona yeryüzünde ehli kitaptan iman etmedik kimsenin kalmayacağını söylüyor. Tam da işte o döneme doğru gidiyoruz. Allah bütün insanları Hadi ismini tecelli ederek, Hadi isminin tecellisi olarak herkesi hidayete erdiriyor inşallah. Değil mi? Buna günümüzde...
Hazreti Mehdi'yi de bir araç olarak kullanarak tabii ki yapıyor inşallah.
Vesileyle, evet. Günümüzdeki bilimin gelişmesi tek bir şey gösteriyor bize. Her şeyi Allah yarattı.
Mesela burada da görüyoruz hocam. Son yıllarda mesela teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Mesela bir teknoloji bulunuyor. Hemen işte 2-3 ay sonra ya da aynı sene içerisinde o teknolojinin hemen daha hızlı bir şekilde aynı ürünün çok daha gelişmişi bulunuyor inşallah. Burada da mesela teknolojinin gelişmesi ahir zamanda kıyametin büyük alametlerinden olacağını söylüyoruz mesela. Hazreti Mehdi'nin görevin başında olduğunu, zuhur ettiğini söylüyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'nin fikri olarak hani ilminin medya organları sayesinde yayacağı, dünyaya yayacağını söylüyoruz sürekli. İşte teknolojinin bu denli hızlı olması da ahir zamanda altın çağda olduğumuzun en büyük kanıtıdır inşallah.
İnşallah altın çağın yaklaştığını tabii
gösteriyor.
Çok yakın olduğumuzu.
Evet, o da çok büyük bir alamet. Hocamız Dabbetül Arz olarak söylüyor bilgisayara. Ve internet var. Dünyanın her yanında ulaşıyorsunuz. Belki de en çok, en hızlı kat edilen teknoloji hakikaten bilgisayar ve internet teknolojisi oldu. Artık buradan, mesela şu an biz konuşuyoruz. Dünyanın her yerinden şu konuştuğumuzu bir saniye bile geçmeden, görüntümüz bile böyle, hatta 3 boyutlu birçok yerde, izleme ve dinleme olanakları oluyor insanların.
Evet.
Bu teknoloji daha yeni var. Bunun yani insanoğlunun şu an geldiği seviye şu an oluştu.
Ya onun
tam da Hazreti söylediğim gibi Hazreti Mehdi zamanında inşallah oluştu.
Onun bile mesela hemen bir üstü çıktı. Örneğin biz şu anda canlı yayındayız. İnsanlar mesela dışarıda işi vardır, bizi izleyemiyorlar. Fakat o teknoloji de artık Onur Hocam'ın dediği gibi çok hızlı bir şekilde arttı. Mesela insanlar canlı olarak telefonlarından bizi izleyebiliyorlar inşallah. Evet. Yani sadece bizi değil, birçok bilgiyi, birçok bilimi, birçok gelişimi telefonlarından takip ediyorlar inşallah. Bu da Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğinin en büyük kanıtıdır inşallah.
Evet. Ve gerçeklerin bilinmesi, gerçeklerin yayılması, herkes tarafından öğrenilmesi için, başta tabii ki Allah'ın yaratış delillerinin öğrenilmesi açısından İnternet çok büyük hizmet veriyor inşallah. Mesela Google'da bir kelime giriyorsunuz. Ara tuşuna bastığınızda 0.2 milisaniyede, 0.2 saniyede, yani 2 milisaniyede hemen sonuçlar geliyor. Yani saniye bile değil. Saniyenin çok daha düşük bir kısmında hemen sonuçlar akmaya başlıyor.
Çok acayip bir şey. Evet.
Çok acayip hızlı bir şey. Yani biz bunu düşünemezdik. Bir 15 sene önce böyle bir şey düşünmüyordu. 1996 senesinde Türkiye'ye ilk girdi internet. Öncesinde böyle bir şey kimsenin aklına gelmez. Hatta ilk internet girdiğinde nasıl kullanım alanını bulacağını da çok fazla insanların kafasında oluşmamıştı. Zaman içinde bakın bilginin aktarımı, bilginin paylaşılması, doğru bilgine kolaylıkla ulaşılması anlamında ne büyük bir nimet olarak ortaya çıktı internet maşallah. Hikmeti daha sonra anlaşıldı. İlk başta eğlence amacıyla da kullanılabiliyordu insanlar tarafından. Ama artık insanlar eğlence aşamasını bıraktılar. Bilgiye ulaşma, bilginin doğru bilgiye anında asıl kaynağına ulaşma şeklinde kullanabiliyorlar artık.
Ya bilgi maşallah. Evet çok önemli. Çünkü yıllar boyu süren bir çalışmanın sonunda elde ediyor insanlar onu. Halbuki Allah bize bilgiyi hazır olarak sunuyor inşallah canlılarda. Benim çok mesela tarihi kaynaklarda da var. Mesela değil mi? Kur'an mucizesi olarak sonradan anlaşıldı. Mesela Haman diye bir şeyin...
Evet, ondan biraz bahsedelim gelmişken. Firavun döneminde yaşayan Haman'dan biraz bahsedelim. Bir ayetle başlamıştım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahını çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Kasas suresi 32. ayet. Bundan yaklaşık 200 yıl önce çözümlenen bir Mısır yazıtında Haman isimli bir kişiden bahsediliyor yine aynı şekilde. Viyana'daki Hof Müzesi'nde sergilenen bu yazıtta Haman'ın Firavun'a yakınlığından bahsediliyor. Bu yazıtlarda Haman'ın taş ocaklarında çalışanların en başı olduğu anlatılıyor. Ayette de aynen Firavun Haman'dan bu görevi nedeniyle yüksekçe bir kule inşa etmesini istemekte. 19. yüzyılda Mısır hiyeroglifleri çözene dek Haman kavramı bilinmiyordu. Hiyeroglifler çözülünce Haman'ın Firavun'un yakın bir yardımcısı ve taş ocaklarının başı olduğu anlaşıldı. Dikkat edilmesi gereken husus, Kur'an'da da Haman'ın Firavun'un emrinde inşaatları yöneten bir kişi olduğu anılmasıdır. Yani az önce de anlattığımız birçok örnekte olduğu gibi Kur'an'da da o dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyecek bir bilgi veriliyor yine aynı şekilde.
Evet maşallah. Yoksa hiyerogliflerde daha sonra anlatılan, fark edilen bir şey, bir gerçek, bir bilgi. Zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. 1400 yıl önce zaten aktarılmış. Ne demek bu?
Mucize.
Ya Allah'ın, her şeyi bilen Rabbimizin sözü olduğunu, evet. Allah'ın sözü olduğunu Kur'an'ın bir kez daha bir kanıtı var. Bu anlama gelmiş oluyor.
Çok yönlü Allah.
Galipten haber veriyor Allah bu şekilde.
Evet.
Bilinmeyenden.
Evet. Dün kimyasal elementleri anlattık değil mi? Evet. Kur'an'da geçiyordu. Kimyasal elementlerin atom numaralarını söylüyor Allah ve evet. isimlerini söylüyor.
Evet. Mesela demir, yine demirden bahsediyor evet. Kur'an-ı Kerim'de. Atom numarasına kadar bahsediyor. Yine zaten her elementin sahip olduğu proton sayısı yani atom numarasının evet. bulan şahıs, protonu bulan şahısın adı zaten proton bilim adı. Evet. O Kur'an-ı Kerim'de aynı şifrelenmiş bir şekilde proton olarak geçiyor. Yani zaten yapacağı, protonun o keşfi yapacağı evet. Allah tarafından biliniyor ve bizlere şifre olarak gönderiliyor.
Zaten onun, mesela harflerin yan yana gelişinden ağırlığına ve arasındaki geçen harfe kadar inşallah bütün ayrıntıları Allah yıllar öncesinden Kur'an-ı Kerim'de inşallah bildirmiştir. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, güzel sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hep mucizelerden bahsediyoruz mesela. En büyük mucizelerden birisi de yer altı zenginliklerinden olan topraktan bahsedelim. Yer altındaki dev laboratuvar olan toprakla inşallah devam edelim.
Pardon, slide'ımız var mı?
Mesela toprak birçok insanın düşündüğünün aksine sadece organik maddeler ve toprak parçacıklarından meydana gelmiş bir sistem değildir inşallah. Hı-hı. Mesela toprakta mikroorganizmalar da yaşar ve bunlar sistemin en önemli parçalarındandır inşallah. Buna bir örnek vermek gerekirse bir çay kaşığı toprakta yaklaşık 4000 çeşit mikroorganizma bulunur.
Yani canlı değil mi toprak dediğimiz
evet,
şey?
Evet maşallah.
Evet zaten bir yaşam var orada.
İnşallah. Ya zaten hani bolluk bereketten bahsediyoruz inşallah hocam. Hazreti Mehdi dönemindeki o bolluk bereketten bahsediyoruz mesela. Onların doğru yatırımın yapılmasını gerektirecek şeyi söyleyen Hazreti Mehdi mesela toprağa çok dikkat çekmiştir inşallah değil mi hocam? Yanlış yatırımlardan doğru yatırımlara mesela Hazreti Yusuf döneminde de kıtlık yaşandığı dönemde mesela Hazreti Yusuf'un öngördüğü şekilde toprağa yatırımdan sonra kıtlığın nasıl bittiğini ve
tarıma
yatırım. Evet, evet tarıma ve dolayısıyla toprağa yatırım yapıldığını evet. Görürüz inşallah mesela toprak.
Komünizm zamanında da Stalin döneminde hakikaten yanlış ekim yapıyorlar. Sibirya tohumları ekiyorlar. Yani evrimleşsin de soğukta tohumlar yetişmeyi öğrensin diye. Zihniyet böyle. Orada bir doktor yapıyor bunu. Bir oradaki tarım şeyinden sorumlu. Tohumları Sibirya'ya ekiyor. Hepsi çürüyor orada. Yok oluyor. Büyümüyor. Ve kıtlıktan kaç kişi orada ölüyor. Zihniyet böyle yani.
Değil mi? Yanlış.
Evet.
Evet sunumuza devam edelim inşallah. Hazırsan.
Evet, fotoğraf. Evet.
Topraktaki mikroorganizmaların yoğunluğu ve yapmış oldukları bazı kimyasal işlemler toprağın verimliliği üzerinde büyük rol oynar. Bu canlılar topraktaki bitkisel ve hayvansal artıkları parçalayarak ayrıştırır. Böylece kendi enerji ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca bitkiler için gerekli olan besin maddelerini ve bitkilerin kullanılabilecekleri bir şekilde dönüştürmüş olurlar. De mesela toprak birçok canlı, toprakta yaşayan canlı ve bitkiler için de çok önemlidir. Maşallah.
Evet. Orada çünkü birçok kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Bir enerji üretimi var, bitkilerin ihtiyacı olan çeşitli minerallere ihtiyaç var. Bunların devamlı sürekli üretimi, işte azotun olsun, işte nitrojenin olsun, çeşitli kimyasal bileşiklerin hazır hale getirilmesi, toprağı zengin kılan zaten tarıma ne kadar elverişli olduğu, işte bu mikroorganizmaların zenginliğiyle beraber ölçülüyor zaten. İnşallah.
İnşallah. Hı. Bitkiler için gerekli olan besin maddeleri de bitkilerin kullanılabilecekleri bir şekle dönüştürmüş olurlar. Bu son derece önemli bir faaliyettir. Çünkü topraktaki bitki ve hayvan atıklarının içerdiği besin maddeleri, özellikle de nitrojenli bileşik ve mineraller bitkilerin kullanabilecekleri bir yapıda değildir. Ancak bitkiler için sorun olan bu durum mikroorganizmalar tarafından çözülmekte ve toprak besince zenginleştirilerek verimli hale gelmektedir. Hmm. Ve mesela canlıların, bitkilerin orada toprağa ne kadar değerli kıldıklarını da söylüyoruz. Yani esasında Allah bir bütün halinde inşallah hepsini yaratıyor.
Evet, gıdasını bitki topraktan alıyor.
Evet.
Başka bir kaynak yok. Suyun olması da toprağı nemli kılarak o reaksiyonların daha hızlı halde gerçekleşmesini sağlıyor. O besinlerin bitkilere daha hızlı bir şekilde ulaştırılması bu şekilde sağlanmış oluyor.
Mesela bakıyoruz böyle bazı yerlerde hiç hani insan emeğinin geçmediği, yani örneğin kendi bahçende mesela şey biriktirirsin, işte çiçek beslersin, işte onları bir gübrelersin, işte su verirsin. Evet. Mesela bazı yerlerde hiç insanın su dökmediği, işte gübrelerini yenilemediği alanlar olur inşallah. Orada mesela Allah, orada Allah'ın ilhamıyla kusursuz bitkiler hareketlerini nasıl gerçekleştirdiğini inşallah görüyoruz. Yani orada herhangi bir su ya da
çölün ortasında bile bir kaktüs çok güzel çiçekler açabiliyor. Evet. Orada bile yaşayacak şekilde Allah yine yaratmaya devam edebiliyor maşallah.
Değil mi? Orada mesela gidip birisi su verip ya da bakımını gerçekleştirmiyor inşallah.
Evet. Evet, bir de ilk yarıda konuştuk tabii kokudan falan çok bahsedince. Bu evet. Çiçeklerin de inanılmaz, yani yine insanı çok fazla haz veren kokuları falan da yine bizim için lüks, çok güzel kokular yiyorlar. Ve gübreliyorsun, gübreledikten sonra hani daha güzel koku yayıyor. Yani gübrede ne var ki yani?
Evet, zaten evet. Kötü bir şey.
Evet yani onu
koku olarak, kötü bir şey, çok güzel bir şeye vesile oluyor.
Evet doğru. Maşallah. Doğru evet. Yani azot açısından çok zengin.
Evet.
Gübre normalde atık. Ama bu sefer de topraktaki bakteriler onu bitkinin kullanılabilir azotu döndürüyorlar. Ve çok güzel bir nimet olmuş oluyor. Evet. O kadar bol geliyor ki bitki ona yetişebiliyor. Evet. Mesela değil mi? Azot çok önemli bir madde. Evet. Proteinlerin, amino asitlerin temel yapı taşlarından bir tanesi. Ama bitkiye ulaşması için tek başına yeterli değil. Arada başka bir canlı grubu daha gerekli. O da çevirici, azotu çevirici canlı grubu. Hmm. Maşallah Allah orada tek hücreli canlıları vesile kılıyor. Bitkilerin faydası için. Kendileri de oradan besinlerini alıyor. Hmm. Ama bu Allah'ın hepsini bakın bir bütün haline yarattığını gösteriyor. bu bütünden bir tanesini çektiğimizde birisi birisinden olmuyor. Mesela bitki olmasa ne olur? O zaman otçul hayvanlar olmaz. Otçul hayvan olmasa mesela azotu gübre olarak, dışkı olarak çıkaracak hayvan olmaz. O olmayınca bakteri azotsuz kalacak vesaire. Bu mesela küçük bir döngü örneği inşallah. Evet,
döngü bütün halinde. Evet, hatta çizimi de var. Biyoloji kitaplarında bile var. Bunu görüp de normal anlamak lazım. Hiçbir şekilde tesadüfi olarak hiçbir şeyin gerçekleşmediğini. Biri olmazsa diğeri olmaz. Demek hepsi birbirine bağlı. Yani bir ağ gibi bağlılar. Bir şey çıkarsanız o zaman hayat kalmıyor yeryüzünde.
Doğru. Değil mi? Allah maşallah.
Tek bir parçayı çıkardığınızda o zaman hayat bitiyor yeryüzünde. Hiçbir şey kalmıyor geriye.
Allah bütün canlıları bir ölçüye göre yaratmış inşallah. Yani hepsinin nasıl, evet. Onur Hocam da az önce tekrar dedi ki, hepsinin nasıl bir ölçü içerisinde uyumlu olduklarını görüyoruz inşallah.
Ölçüye göre yaratmak, yaratılan canlının ne kadar ileri teknolojik ve detaylı yapıya sahip olsa dahi onu ölçüyle yaratmak da bir o kadar bilgi ve önem arz eden bir konu. Çünkü vücudumuzdaki mesela birçok protein var, çok hayati. Tamam mı? Hormonlar var, çok hayati. Evet. Ama o hormon fazla veya azlığında hemen hastalık oluyor.
Evet.
Mesela adrenalin, değil mi? Vücudumuzun birçok kasını ve kalbini ve damarların akışını hızlandıran, gerektiği zaman da çok işe yarayan bir hormon. Ama gerekmediği zaman da mesela biz şu an program yaparken adrenalin salgılanacak olsa ne olur vücutta? Gereksiz bir iş olmuş olur. Hangi hormonun, hangi molekülün veya hangi canlının, gitgide büyütelim, hangi tek hücre canlının veya hangi moleküllerin ve hangi bitkilerin ne kadar olacağının bilgisi, ne kadar ölçüsünün, ideal oranının ne olacağının bilgisi işte çok değerli bir şey. Allah yaşamın olması için gerekli ölçüyü her an kılıyor. Dünya 4,5 milyar yıldır, yaklaşık 4,2 milyar yıldır varlığını sürdüren bir gezegen. Jeologların, coğrafi bilimine ulaşan insanların söylediğine göre. İlk canlılık da 3,5 milyar yıl önce paleontolojinin bize bildirdiği bilgilere göre var. Ve canlılık var olduğu andan itibaren işte bu ölçü, bahsettiğin ölçü hep var olmak zorunda. Ve Allah hep var ediyor.
İnşallah. İnşallah.
Değil mi? O ölçünün ne olduğunu bilmek zaten çok önemli. Evet. Allah bize orada bilgisini gösteriyor inşallah. İnşallah.
Zaten gezegenlere baktığımız zaman yani yaşam için mesela işte uzaya bakıyoruz. Yani su işte burada bizim için çok hayati yine. Suyun olmaması canlı bir anda bitirebilecek bir şey. Yani örnek vermek gerekirse mesela yine arıların bile yok olması demek insan hayatını yine sonlandırıyor. Hı hı. İşte Merkür'de falan sıcaklıkları o kadar farklı ki geceyle gündüz arasında. Yani bir insanın vücudundaki o ısı dengesi ve yaşam fonksiyonlarını hiçbir şekilde devam ettiremeyecek bir ısı. Yani 1000 santigrat derecelerden bahsediyorum. Biz de işte olması gereken yerdeyiz. Yani dünya üzerinde bize bu güzelliklerin hepsini bize Allah göndermiş.
Tabii yani az önce söyledik, Allah en güzel bir biçimde var ediyor ve bir ölçüye göre yaratıyor diyoruz mesela. Bundan verilecek en büyük örneklerden birisi de mesela Güneş sisteminde en büyük gezegen olan Jüpiter mesela. Jüpiter bütün Güneş sistemindeki gezegenin terazisi diyoruz yani. Eğer onun kadar büyük, zaten onun olmadığını varsayarsak dünyanın sonu tabii. İnşallah en doğrusunu Allah bilir. Jüpiter'in olmadığı durumunda, eğer Jüpiter kadar büyük bir cisim olmasa tabii dünyanın hareketliliği ve dünyanın konumu
yörüngesi
bir anda...
Yörüngesi de etkileniyor.
Evet, yörüngesi bir anda etkileniyor inşallah.
Evet, dünyanın tamamen yuvarlak olmaması bile bizim yaşamımızı devam ettiriyor. Yani bilimsel çalışmalar sonucundaki gerçek o. Ekvatordan şık kutuplardan basık, hep küçükten beri öğrendiğimiz o cümle. Eliptik yapısı. Yine hayatı devam ettiren önemli bir özellik.
Ve mesela o bile son yüzyıllarda bulundu mesela. Kur'an-ı Kerim'de yıllar önce bildirilmiş yani.
Yörünge olayı değil mi?
Evet.
Yörünge de çok hassas, doğru. Evet. Her gezegenin bir kütle çekim kanunu var. Bir tane gezegeni aradan aldığın zaman bu sefer bütün o galaksiyi etkileyen bir durum söz konusu olmuş oluyor. Yani aslında hocamız mesela bir kitabında örnek veriyor. Diyor ki mesela bir cisim, herhangi bir cisim havada dursa diyor ya, dünyada. Ya şu masanın üzerinde mesela, şu bardak havada dursa sürekli. Bu apaçık bir mucize olur ve tüm dünyanın da ilgisini çekecek derecede büyük bir olay olabilir diye örnek veriyor. Çünkü havada duran cisim kendiliğinden nasıl olabilir? Mümkün mü böyle bir şey? Olamaz. Ama dünya uzayda havada duruyor. Yani dünya uzayı, evet, uzayda dünyayı havada tutan bir şey var mı? Yok. İşte bu zahiren bu kütlesel çekim kanunu her gezegenin belli bir yörüngeye oturmasına vesile oluyor. Birisinin çekimi, diğerinin çekimi her birisi birbiriyle tam yörüngede olacak şekilde. Çekimin tam sabit olduğu, kuvvetlerin tam dengede olduğu noktada akıp gitmektedir. Tam ayette olduğu gibi. Kendi etrafına dönüyor. Gezegenler güneşin etrafına dönüyor. Değil mi? Samanyolu galaksisi uzayda hareket ediyor. Çünkü her gezegen birbirine uzaklaşıyor. Vesaire. Her biri birbirine bağlı trilyonlarca gezegenin uyum içerisinde aktığını görüyoruz yörüngelerde hakikaten.
Maşallah. Evet, devam edelim inşallah. Allah'ın yarattığı tüm canlılarda ve sistemlerde olduğu gibi toprağın içinde de mükemmel bir düzen vardır. Toprakla ilgili olarak bir de Kur'an mucizesinden bahsedelim inşallah. 1827 yılında Brown adında bir İngiliz bilim adamı yağmur damlaları toprağa düştüğünde toprak moleküllerinden bir tür silkelenme ve titreşim meydana geldiğini keşfetmiştir. Yani belki de mesela bu keşif için ödül almıştır. Ne bileyim, tebrik almıştır. İşte beğeni sunulmuştur. Ama tabii ona ödülünü veriyorlar ama tabii bunun sonsuz akıl sahibi olan Allah'ın yarattığını inşallah biz söylüyoruz yani. Evet. Bu keşifleri yaparken de Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlamış oluyoruz. Evet. Zira bilim yapıp da yaptığımız bilimle Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlayalım diye Allah bilimi insanlara nasip ediyor inşallah.
Evet, inşallah.
Evet, devam edecek olursak gerçekten de toprak farklı metalik element türleri içeren çeşitli molekülleri içinde barındıran bir sistemdir. Yağmur toprağın içindeki bu metalik elementlerin iyonlaşmasına sebep olur.
Hareketlenmesine yani.
Evet.
Hareketleniyorlar moleküller.
Bu iyonik, bu hareketli moleküller yağmur yağdığında sarsılıp titreşiyorlarmış. Bunu da Brown adındaki İngiliz bilim adamı bulmuş.
Su demek ki böyle bir hayat canlandırma özelliği var suyun. Çok ilginç.
Ayette bildirildiği gibi değil mi?
Evet.
Farklı yönlerden gelen su damlaları bu moleküllere çarptıkça onlar da suyu emerler ve böylece boyutları büyür. Büyüyen damlalar kısa sürede toprağın içerisindeki suyun mineral depolarına düşerler. Bitkiler de su ihtiyaçlarını 2-3 ay içerisinde 2-3 ay için bu depolardan karşılarlar maşallah. Eğer bu depolar oluşmasaydı su toprağın derinliklerine sızacak ve bitkiler en geç bir hafta içerisinde kuruyacak ve öleceklerdi. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli nokta ise toprağın bu özelliğinin Kur'an'da titreşip kabarma tabiriyle açıkça bildiriliyor olmasıdır. Tıpkı diğer mucizeler gibi inşallah. Bilim adamlarının yaklaşık 200 yıl önce keşfettikleri bu olay 14. yüzyıl önce indirilmiş olan Kur'an'da haber verilmiştir. Ayeti okuyorum. Kovulmuş şeytana Allah'a sığınırım. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler ürünler bitirir.
Maşallah, tam ayette bildirildiği gibi değil mi?
Maşallah.
Tam ayette bildirildiği gibi olay.
Yonların özelliği zaten devamlı hareket haline geçmesi. Yani o kimyasal element artık böyle hareketli hale geçiyor. Devam titreşiyor, birbirlerine çarpıyorlar. Bir canlılık oluyor, bir çarpışma, bir titreşme var ya orada. Tam da ayetin tabiriyle doğru bir ifade inşallah. Ve bunun 1400 yıl önce bu şekilde doğru bir tabirle anlatılıyor olması demek ki molekül seviyesinde bile bunun bilgi olarak Kur'an'da bulunduğu anlamına geliyor ki Kur'an'ın yine Allah'ın sözü olduğunun bir başka kanıtı olmuş oluyor.
Maşallah. Yani 1400 yıl önce indirilmiş Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz diğer mucizeler gibi inşallah bunun da yer alması tabii çok büyük mucize ve Allah'ın da insanlara nasip ettiği önemli mucizelerden bir tanesi inşallah.
Tabii binlerce bunlar yani vaktimiz olsa keşke her birini bahsetsek ama şimdi yine mesela antifriz özel yani soğumaya karşı direnç gösteren arabalarda hepimiz bildiği kullanılan antifriz sistemini kullanan bir bitki türünden bahsedeceğim ben de.
Maşallah.
Bu da çok enteresan. Hayatta kalıyor bu şekilde. Kanarya bitkisi bu bitkinin adı. Gündüzleri çok kavurucu bir sıcak ve geceleri de şiddetli bir soğuğun hakim olduğu ekvatorda pek çok bitki için yaşam söz konusu değil. Bu nedenle geceleri üzerlerini kaplayan kırağıya rağmen yaşamlarını devam ettiren kanarya bitkileri bilim dünyasında araştırma konusu olmuş. Bu bitki türü hiçbir bitkinin kolay kolay dayanamayacağı zorlu şartlara karşı antifriz sistemini andıran çok ilginç bir yöntem kullanıyor. Ne o bir bakalım. Yapraklarında dokularının kırağından zarar görmesini engelleyen koruyucu bir madde üretiyor öncelikle. Bu madde sayesinde bitkinin üzerindeki ince buz tabakası güneşin altında eriyor ve gövdesi yeniden eski canlılığına kavuşuyor.
Maşallah.
Evet, bakın ne kadar enteresan. Güzel çiçeklere sahip olan bu bitki soğuğun etkisiyle donmaya başlayan gövdesini ısıtmak için bir yöntem daha kullanıyor. Gün ışığıyla birlikte bitkinin üzerini saran buzlar erimeye başlıyor. Bu sırada yaprakların gözeneklerindeki su buharlaşıyor. Fakat yaşamını devam ettirebilmesi için kanarya bitkisinin boşalan gözeneklere suyu geri göndermesi ve kuruma tehlikesine karşı yapraklarını koruması gerekir. Yaprakların ihtiyacı olan suyu gönderebilmek için bitki gövdesinden su kanallarını kullanır. Ama havanın soğumaya başlamasıyla yeni bir tehlike daha ortaya çıkıyor. Su kanalları da yavaş yavaş donmaya başlar. Donmanın etkisiyle kuruyup ölmesi beklenen bitki, bakın çok buraya dikkat çekmek istiyorum, oldukça nadir rastlanan bir metot kullanarak su kanallarını kaplayan buzlardan kurtulmayı başarır. Nasıl mı? Bitkinin gövdesini saran yaprakların en alt halkası her yıl belirli bir dönemde kurumaya başlar. Yaprakların bir kısmı kuruyan kanarya bitkisi bu yaprakların toprağa düşmesine izin vermeyerek gövdesine tutmaya devam ediyor. Böylece kuru yapraklar gövdenin en alt kısmında bir zırh görevi görmüş oluyor. Yani bunu düşünüp de yapması gerçekten imkansız, akıl şuur sahibi değil ama yaşamı devam ettirebilmesi için yine vesile oluyor Allah. O şekilde vahyediyor. Ve zırh oluşturarak kuru yapraklarıyla gövdesinde direnç sağlamış oluyor.
Ya suyun donacağını nereden biliyor?
Nereden biliyor? Yani bu eğitime, bu bilgiye sahip değil, kesinlikle değil.
Evet.
Ne kadar güzel bir şekilde ona verilen görevi yerine getiriyor. Ve dışarıdaki şiddetli soğuğa karşı kendini korumuş oluyor bu zırhla.
Bir bitkiden bahsediyoruz. Bunun evet. Beyni yok. Bir sinir sistemi
yani
de yok.
Başını kaçıranlar evet. Varsa şimdi öyle anlatıyorum sanki hani böyle bir evet. İnsan hani bir görevde falan gibi anlattım ama o zırh yani
strateji,
bitki
geliştirilmesi strateji nasıl falan beklenebilir bundan?
Evet.
Savunma yani karar alma mekanizması hemen yok. Yani bir sinir ağı yok sonuç itibariyle.
Evet.
Evet. Allah tabii her bitkiye, mesela anlattıkça inşallah burada Allah'ın kudretini çok iyi bir şekilde anlıyoruz ki her şeyi bir ölçüye göre yaratmış ama mesela bakıyoruz her bitkide inanılmaz bir savunma mekanizması var değil mi? Mesela bir tane yaprak var, hatta geçen gün ben özellikle dikkatimi çektim, mesela dışarıda baktım, geçen programlarımızda anlatmıştık, yaprak güneşin ısılarına göre yani kurumaması için, yıpranmaması için Allah'ın verdiği savunma mekanizması tecelli ediyor orada inşallah. Yaprak bir sıvı, yağ gibi bir şey üretiyor ve o kurumuyor inşallah. Böyle damlacık halinde üzeri
güneş kremi gibi oluyor değil
güneş
mi?
Güneş kremi gibi oluyor ve bu güneşin açılarına göre, mesela güneşin en dik geldiği saatler 12-1-2 evet. arası mesela. Orada inanılmaz böyle üzeri sırılsıklam oluyor yaprağın. Evet. Mesela sabaha doğru böyle damlacık damlacık şeklinde mesela. Burada Allah'ın verdiği mükemmel bir savunma mekanizması var inşallah.
Bu son 50 yıldır bilinen bir şey. Bütün yapraklar güneş yağı üretiyorlar.
Evet.
Yani evet. Güneşin zararlı etkilerini, ultraviyole B ışınlarının zararlı dalga boylarını emecek şekilde özel bir kimyasal madde üretiyorlar. Bu bir protein şeklinde bir kimyasal madde. Üretiliyor ama anında üretiliyor. İhtiyaç evet. duyulduğu zaman üretiliyor.
Açığa göre bir şey. Dakika dakika tabii Allah'ın anam verdiği ilham ile
evet.
inşallah görevini kusursuz gerçekleştiriyor.
Gölgedeki bir yaprak bunu üretmiyor. Güneşe maruz kalan bir yaprak hemen Işığın şiddetini tespit edici özel kromatofor denen proteinler var. Hı. Onlar güneş yağının üretilmesini emredecek sinyali gönderiyorlar genlere. Bitkilerde yaprağında bulunan genlere, hücrenin bitkileri yaprağı oluşturan hücrenin genlerine ve o genler emir geldiği zaman ilgili güneş yağı üretme proteini üretme bilgisini açıyorlar ve üretime başlıyorlar anında ama. Yani bir dakika içinde gerçekleşiyor bu. Hatta bir dakikadan daha kısa süre içinde. Yarım saat, bir saat içinde olan bir şey değil. Çünkü yarım saat, bir saat geçse ve güneş yağı üretilmemiş olsa zaten bitki bir saat içinde kurur. Evet. Yapraklar kurur. Hayır öyle olmuyor. Çok kısa bir sürede üretiliyor ve güneşin o zararlı etkisinden hemen kurtulmuş oluyor.
Evet.
Hatta bunu bitkisel güneş yağı diye bu bitkilerden evet. elde edilen güneş yağını yurt dışında satıyorlar.
Ben de tam ondan bahsedecektim. Evet. Yani zaten bilim adamlarına da bu konuda çalışma yapan insanlara da hep bunlar vesile oluyor. Yani bitkilerdeki bu anlattığımız şeyler nasıl bitkileri kendi dış etkenlere karşı koruyorsa, evet, aynı şekilde insanların o yaptığı işte şampuanlarda, sabunlarda, yağlarda hepsinde işte aloe vera bitkisinden ya da atıyorum işte türlü türlü bitkilerden fayda sağlayacak çeşitli özler hep içerisinde, evet, oluyor. Yani insanların da ihtiyacını karşılıyor bir şekilde bunlar.
Ben eskiden hayret ederdim. Koskoca ağaç, binlerce, milyonlarca yaprağı var ve güneşin altında sabahtan akşama kadar. Evet. Yani nasıl oluyor da kurumuyor derdim. Yalnızca sonbaharda kurumaya başlıyor ve dökmeye başlıyor yapraklarını. İşte bu sebepleymiş. Mesela sonradan anlayınca çok büyük bir harika bir mucize tabii gerçekleşiyor.
Kışın zaten yaprakların olmaması da avantaj sağlayan bir konu.
Gerek kalmadığı için. Evet.
Tabii yani hem bitki bünyesindeki artıkları yapraklarında depoluyor. Yani istemediği, evet, malzemeleri. İstediği değerli malzemeyi de vücudunun tam derinliklerindeki, evet, borularda saklıyor. Evet. Önünün kış olacağını biliyor yani. Ve yaprakları döküyor. Dökünce bu sefer soğuk daha az tesir ediyor. Çünkü yaprak en ince,
artmış oluyor,
evet, en ince yeri. Oradan soğuk içinde su olunca, evet, çok çabuk tesir eder. Ama yaprak düştüğü zaman kalın gövdeye daha az etki ediyor.
Değil mi? Orada...
Bu çiçektekine benzer bir sistem. Hem atıklarından kurtuluyor, hem değerli malzemelerini saklıyor, hem de kışı daha rahat bir şeyle geçirmiş
oluyor. Bizim söylediğimizin az önce esasında birazcık eksik gibi oldu. Onur Hocam da söylemesi iyi oldu mesela. Hani evet, yazın mesela güneşten korunmak için yağ üretiyor ama mesela kışında döküyor çünkü, evet, yapraklardan, evet, bir yani savunma mekanizması aslında bir bütün mesela. Cihat Hocam da dedi ki hani bir olasılık, bir ihtimal yok mesela. Orada güneşin çıktığı dakikalara göre Allah'ın ilhamıyla hani bir acaba kaygısı yok yani. Güneşin gelmesiyle onun yağının üretmesi, gelen ışınların sertliğine göre ürettiği yağın artımı da gerçekleşiyor inşallah. Yani, evet, buradaki bahsettiğimiz zırh da inşallah aynı şekilde mucizevi, evet, bir görevi var.
Zaten herhangi bir ortamda yaşayan bitki aynen senin dediğin gibi o ortamın şartları neyi gerektiriyorsa, yani çok sıcaksa ona karşı bir işte zırh ya da işte çok sıcak soğuksa ona karşı. Yani yaşamın devam ettirebilmesi için her birinde ayrı ayrı mucizeler var.
Maşallah yerine göre, evet, sonsuz ilim sahibi.
Hepsi yerine yapmış göre.
Yani yerine göre inşallah bitkileri de hayvanları da yaratıyor.
Evet, ben birkaç bilgi daha vereceğim. Yine bu bahsettiğim kanarya bitkisiyle ilgili devam edelim. Bu akılcı yöntem vesilesiyle kanarya bitkisi gövdesinden kanallarında buz tutmasını engellemiş oluyor bu zırhıyla. Ve geriye kalan yaprakların yaşaması için gerekli olan suyu da onlara rahatça göndermiş oluyor. Görevini yani layıkıyla yerine getiriyor. Hava koşullarının değişmesiyle kırağının dokulara vereceği tahribatı hesap ediyor. Ve koruyucu bir madde üretmeye başlaması düşününce hakikaten şuur gerektirecek bir davranış. Yani insan şaşırmaması elde değil. Hakikaten hayranlık duymaması elde değil. Bir bitkinin kendi aklıyla soğuğun zararını ortadan kaldırmayı düşünmesi mümkün değil tabii ki. Bununla da yetinmeyip aynı zamanda bünyesine zarar vermeyecek bir formülü keşfetmesi mümkün değil. Elindeki imkanlarla bunu üretmeye başarması mümkün değil. Üstelik bitki kanallarının içindeki suyun donma ihtimaline karşı da ikinci bir savunma mekanizması üretmesi, bunu düşünmesi, yani tedbiri alması, bunların hiçbiri hakikaten mümkün olacak şeyler değil aslında. Son derece kusursuz savunma tekniklerine sahip kanarya bitkisinde bu bilgileri ilham eden şüphesiz yüce Allah, sonsuz akıl sahibi, kuvvet sahibi. Bir ayet var bununla ilgili, hemen onu da paylaşayım.
İnşallah.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haşr suresi 24. ayet.
Allah'ın hakim olduğunu görmüş oluyoruz açık, evet, bir şekilde. O bitki deneme yanılma yöntemiyle bu antifriz maddesini bulmuş olabilir mi? Keşfetmiş olabilir mi? Keşfetmek de değil, icat etmiş, evet, olabilir mi? Yani sıfırdan bir şeyin yapılması neyle olabilir? Bilgiyle olabilir ancak. Çünkü bakıyoruz o hücrenin, işte bitki hücresinin DNA'sında zaten nasıl bunun üretileceğinin bilgisi zaten var. Başından beri var. Başından beri var olması ne demek? Demek ki doğal seleksiyon yokmuş. Demek ki mutasyon gibi evrimcilerin böyle saçma iddialarıyla gelişen bir bilgi değil bu.
Evet.
Bir şeyin mükemmel kimyasal formülü en başından beri var. oraya konmuş. Bakın konmuş diyorum. Yani sonsuz akıl sahibi, her şeyi bilen bir yaratıcı Allah o bilgiyi oraya yerleştirmiş.
Evet.
De sonuç itibariyle bitki onu üretiyor. Bitki onu ne zaman üreteceğini de bilmez. Bir sinir sistemi yok dedik. Sinir ağı yok dedik. Beyni yok. Karar alma mekanizması yok. Onun ne zaman üreteceğinin bilgisi de yine DNA'da var. Şöyle bir şartlar gerçekleştiğinde bu DNA'daki bu gen bölgesi, o antifriz maddesini üretecek olan gen bölgesi faaliyete geçsin diye özel zamanlamasıyla beraber o bilgi var orada.
Evet.
Yani bir şey zaten tesadüfe bırakılmamış. Kalkıp da ondan sonra böyle hikayeler, masallar uydurmak, yok işte bitki kendi kendine bunu geliştirdi. Geliştirebilir mi? Deneme yanılma yapabilir mi? Laboratuvar mı var? İşte bir araya gelip şey bir karar mı alıyorlar? Bundan sonra arkadaşlar işte bunun bilgisini geliştirdik. Kendi DNA'mıza yerleştiriyoruz. Ondan sonra bundan sonra donmak yok. Antivirüs bizim ürettiğimiz diye bir şey yok. Orada Allah'ın yaratması. Ne evet. kadar saçma ya.
Evet.
Böyle masallara yani çocuklar bile inanmıyor artık.
Ya adı üstünde çok doğru bir şey söylediniz az önce. Formül. Yani adeta bir kimyasal formül bulduk. Yani evet. bu yaptıkları. Laboratuvarı falan geçtim. Yani o formülü kendi DNA'sına yani kim zaten nasıl DNA'yı nasıl değiştirebilirsin ki yani formülü bulsan dahi. Evet. Onlar ilk doğduğu andan itibaren, ilk ortaya çıkışlarından itibaren zaten aniden ortaya çıkıyor her canlı. Ondan itibaren bu DNA kodlu ve nesilden nesile sürekli aynı şekilde, aynı formülle, aynı sistemle yaşamını sürdürüyor.
Olmazsa zaten bu sistem ölüyor hayvan, evet. mesela canlı.
Geriye dönüşü yok.
Geriye dönüşü yok. Öyle diyor ki hani ne derler, faydalı yapı geliştirenler hayatta kaldı diyor evrimciler. Kardeşim bu deneme tahtası değil ki. Yapamayan ölüyor. Daha sonraki deneme yapacak canlı kalmıyor ortalıkta.
Tabii.
Ya böyle bir mekanizma yok. Şakası da yok. Gayet de ciddi bir durum. Bu canlı, şaka değil ki.
Evet.
Olmazsa ölüyor ki Allah mesela suyun donmasına karşı önlem Allah'ın yarattığı önlemlerden bu çiçekteki bir tanesi. Ya vücuduna o mesela gerekli proteinler var. Vücut kendisi için gerekli elementleri topraktan seçen özellikle işi çok iyi yapan maddeler bunlar. Olmazsa yine ölüyor. Onun içindeki kısilem demetleri var suyu ileten. Bunların inceliklerinin özellikle ayarlanması lazım. Yukarı çıktıkça demetin boyu kısalıyor. Yani bir evin su tesisatını düşünelim. 3-4 katlı bir yer olsun. Bu suya nasıl genel şehir şebekesinden gelen boru ilk başta çok büyüktür barajdan tabii, çıktığında. Evet. Şehre geldiğinde biraz daha daralır. Değil mi?
Evet.
Şehirde semte girdiğinde biraz daha daralır. Binanın girişine girdiğinde biraz daha daralır. Daireleri çıktığında biraz daha daralır. Neden? Çünkü basıncın en ideal olarak korunması için. Bitkide de aynı. Maşallah. Yukarı çıktıkça inceliyor boru. Bunu kim düşünüyor? Suyun bir viskozitesinin olduğunu, ne kadar ince olduysa,
evet.
evet, oraya ya yüzey direncinin birbirini takip eden moleküllerin zincir gibi bir sanki birbirini çekiyormuş gibi bir yüzey gerilimi oluyor. Bunu kim biliyor da o boruların kalınlığı inceliğini ayarlıyor.
Ya mesela tam bu konuda ben bir örnek göstermek istiyorum inşallah. O da eşsiz savunma mekanizmasından birisi inşallah. Az önce de konuştuğumuz konunun bir bütünü inşallah. Ayette de geçiyor. Şeytanı Allah'a sığınırız. Onlarda sizin için ibretlikler vardır. Ayetinde geçtiği gibi. Mesela karıncanın bir sıvı üretmesi ve mikroplardan kurtulması çok mucizevi bir şeydir yani. Karıncanın mikroplardan kurtulmak için ürettiği sıvı çok ayrı bir şeydir mesela. Buradaki ibretlik de şudur. Hani karıncanın ürettiği o sıvı mesela karınca kendi yuvasına o sıvıyı iyice yayıyor ki mikroplardan
asit.
Asidi yayıyor ki mikroplardan arınmak için. Fakat mesela güvercinin de içerisinde kanatların arasında falan mikroplar giriyor. Güvercin de bundan kurtulmaya çalışıyor. Fakat güvercin o sıvıyı üreten hayvanın, o sıvıyı üreten canlının karınca olduğunu mesela nereden biliyor? Kalkıyor, karıncanın yuvasının üzerine yayılıyor iyice, kendini seriyor. Karınca da yemek arıyor edasıyla güvercinin işte kuşun kanatları arasına giriyor ve iyice araştırma yapıyor, işte yemek arıyor. O anda da bütün kuşun kanatları arasındaki mikrobu temizliyor inşallah. Mesela burada da inanılmaz bir birlik, beraberlik ve savunma mekanizması vardı inşallah.
Evet.
Değil mi hocam? Yani burada az önce Cihat Hocam da söyledi gibi yani bir aklı, akıllı şuuru olmayan bir hayvanın hani burada böyle bir birleştirip işte savunma mekanizması
strateji geliştirmesi,
değil mi? Strateji geliştirmesi mümkün değildir yani.
Evet. Evet, yani biz doğada evrimcilerin iddia ettiği gibi kendi kendine oluşabilecek bir bilgilerle oluşabilecek bir yapı hiçbir zaman görmüyoruz. Her zaman çok fonksiyonlu, çok yönlü birçok yapının aynı anda bulunması gerektiğini görüyoruz. Ve mücadele de görmüyoruz. Hep böyle fedakarlık, şefkat, estetik oranlar, güzellik, değil mi doğada birbirine canlıları sergilediklerini görüyoruz.
Tam mesela burada inşallah burada hani bizim için olan ibretliklerden bir tanesi de birlik, beraberlik, kardeşliğin en üst seviyede, yardımlaşmanın en üst seviyede olacağıdır mesela. Bu da altın çağı Hazreti Mehdi dönemidir inşallah. Bununla ilgili bir sunumumuz var mesela. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi ahlakı hakkında işte çıkış alametleri hakkında mesela onun devrindeki güzellikler hakkında bir sürü hadisinde haber vermiştir inşallah. Mesela bunlardan birisi de Hazreti Mehdi aleyhisselamın mücadelesinin tamamen ilmi olacağını mesela Peygamber Efendimiz her defasında hadislerinde söylemiştir inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şu şekilde buyuruyor. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanacaklardır inşallah. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. İnşallah mesela Hazreti Mehdi döneminin asr-ı saadet gibi, asr-ı saadet dönemindeki huzur ve mutluluğun, güvenin, barışın hakim olduğu gibi bir dönem olacağını Peygamber Efendimiz hadislerinde söylüyor inşallah.
Asr-ı saadet yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı dönemde İslam nasıl hakim oldu? İslam nasıl en güzel şekliyle, doğru şekliyle, hatalardan, yanlış uygulamalardan tamamen uzak, saf ve temiz haliyle uygulandı? Aynı şekilde uygulanacak.
İnşallah biz de tabii bu dönemi Hazreti Mehdi döneminde altın çağı
diyoruz. İnşallah.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde tek bir kişinin dahi burnunun kanamayacağını şöyle anlatıyor inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Maşallah.
Kimseye zarar verilmeyecek. Değil mi? Kesinlikle. Yani uyandırılmayacak ne demek? Yani kimseye rahatı bozulmayacak. Daha rahat hale gelecek hatta.
Tabii mesela Peygamber Efendimiz kervanın yerini değiştirmesi sırf uyuyan bir canlıyı kaldırmamak için uyuyan bir canlı rahatsız edilmesin diye kervanın yönünü değiştirmiş ki Hazreti Mehdi de Peygamber Efendimizin ahlakından olacağını Peygamber Efendimiz hadislerinde haber veriyor inşallah.
Bir de şunu da anlamış oluyoruz. Demek ki topla, tüfekle, kılıçla bir mücadele değil, fikirle bir mücadele olacak.
İnşallah.
Yani insanların kafasındaki o yanlış inançlar giderilecek, kötü niyetler giderilecek, temizlenecek. Ve bu şekilde İslam hakim olacak inşallah.
İnşallah. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat edenler Kabe civarındaki rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, asla kan dökmezler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilim ve sevgiyle İslam ahlakına hakim edecektir inşallah. Cihat Hocam da az önce söyledi. İlim ve sevgiyle inşallah fikri anlamda İslam'ın hakim olacağı altın çağ yaşanacaktır inşallah.
Evet, hoşlukla, güzellikle. Herkes kabul edecek zaten. Neden diğer türlü işte insanların kabul edemeyeceği bir şeyle gelmeyecek zaten Mehdi Aleyhisselam.
İnşallah.
Doğruyla, güzellikle gelecek. İnşallah.
İnşallah. Hazreti Amr bin Avf'dan rivayet edilmiştir. Rumlara ait Konstantiniye yani İstanbul tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca manen fethedilmedikçe kıyamet kopmaz. Mesela Konstantiniye'nin manevi fethi Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de sürekli mesela geçer yani.
Allah'ın adının yüceltilmesi bakın burada özellikle dikkat çekilmiş.
Evet.
Allah'ın övülmesi dikkat çekilmiş ve bu şekilde Konstantiniye fethediliyor.
İnşallah.
Değil mi? Elhamdülillah. Allah'ın adının yüceltilmesiyle oluyor.
Evet.
İnşallah.
Hazreti Mehdi gayet sükunet içinde yürüyecektir. İnşallah. Yani sükunetli bir şekilde, fikri bir şekilde İslam'ı en üst seviyeye taşıyacaktır inşallah. Allah-u Teala Hazretleri mümin kullarına İstanbul'un tesbih ve tekbir ile manevi fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnşallah.
Mesela, tesbih ve tekbir var burada.
Evet, az önce de sizin söylediğiniz gibi mesela burada Allah'ın adı zikrediliyor inşallah.
Evet, adı yüceltiliyor. Tesbihat bu. Tekbir yine aynı şekilde adın yüceltilmesi, büyüklenmesi, büyük olduğunun ifade edilmesi.
Mesela burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın manevi fethinin sürekli Allah'ın adının yüceltilmesiyle olacağını inşallah her seferinde dikkat çekilmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde savaş olmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacaktır inşallah. Mesela burada söylüyoruz inşallah altın çağda Hazreti Mehdi'nin zuhur edişinde doğru yatırımlar yapılacaktır inşallah. Mesela savaşa ayrılan bütçeye gerek kalmayacaktır. Çünkü
savaş olmayacak.
Sizin de geçen söylediğiniz gibi savaş olmayacaktır ve insanların hani savaşı gerektirecek bir durumu olmayacaktır. Ki sonsuz güven sağlanacaktır inşallah bu dönemde.
Evet, bir de hocamızın tam tarifin ettiği gibi hadisinde aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Bak barış da dolacaktır. Daha sonra devam ettiğimizde din birliği de olacak. Evet. Bu İttihat-ı İslam'ı, İslamiyet'in dünya hakimiyetine işaret ediyor inşallah. Evet. Ve savaş da ağırlıklarını bırakacak. Onu da hocamız şöyle anlatmıştı. Savaş için kullanılan bütün bu malzemeler, tanklar, toplar, tüfekler hepsi ne olacak? Güzel çay kaşıkları,
evet.
Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi değil mi? Faydalı belki araba falan gibi böyle faydalı cihazlara dönüştürülecek inşallah. Aletler dönüştürülecek.
Eritilerek. Evet.
İnşallah.
Evet, devam edelim. Mesela burada bir diğer hadiste de şöyle bildirilmektedir inşallah. Harp erbabı ağırlıklarını yani silah ve saireyi bırakır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasretleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Burada mesela Cihat Hocam'ın az önce söylediği gibi yani boğuşmalar, düşmanlıklara gerek kalmayacağı için yani biz savaş ortamı, savaşa hazırlık ortamı ve savaş araçları, araç ve gereçlerine yatırım yapılmayacaktır inşallah. Evet.
Silah ve bunun gibi şeylere artık gerek kalmıyor. Bunlar çünkü bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler, kıskançlıklar kalkacağı için ihtiyaç duyulmayacak zaten ağır silahlara.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde emniyet ve sükun hakim olacaktır inşallah. Yani bu dönemde o kadar emniyetli, o kadar güvenli olacak ki inşallah her seferinde dile getiriyoruz. Ve hani dile getirmekten de mutluluk duyuyorum inşallah. Herhangi bir bayan kalkıp güvenli bir şekilde hacca kadar, mesela 5 arkadaşını alıp yanına hacca kadar tek başına gidecektir. Böyle güvenli bir ortamı olacaktır inşallah asr-ı saadet dönemindeki gibi. Allah onun Hazreti Mehdi'nin yani sayesinde kör fitneyi söndürecektir inşallah. Yeryüzüne emniyet ve sükun hakim olacak inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde her yer emin bir hale gelir. Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile sona erdirecektir inşallah. Nasıl bizimle onlar arasındaki şirk ve adavetten, husumet ve düşmanlıktan kurtulmuş ve kalplerine ülfet, dostluk ve muhabbet, sevgi yerleşmişse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle yine öyle olacaktır inşallah. Hazreti Mehdi'nin Hazreti Mehdi'nin görevi başında olduğu zaman da inşallah bu ahir zamanda gelmesiyle, göreve başlamasıyla inşallah kalplerin, kalp gözünün açılması, Allah'ın ilhamıyla kalplere sevginin aşılanması, mutlak adaletin hakim olacağı bir dönemin olması kuşkusuz kaçılmaz olacaktır inşallah. Çünkü Hazreti Mehdi ilmi anlamda, fikri anlamda müthiş bir atılım gerçekleştirecek. Sonsuz mutluluğa insanları eriştirecektir inşallah. Tabi Allah'ın nasip ettiği bir şekilde.
Evet, yani bunlar da zaten o anlamda alamet olmuş oluyor. Demek tabii ki savaşlıklar, düşmanlık, kavga bu hali. Yani bu sorunlu haller zaten Hazreti Mehdi'nin çözeceği bir diğer deyişte de Hazreti Mehdi'nin alameti olmuş oluyor inşallah. Çünkü Hazreti Mehdi çıkana kadar diyor başka hadislerde. Değil mi? Gökten bir münadi söyleyene kadar diyor. Bu savaş dinmeyecek diyor. Yani bu sorunlar
devam edecek. Evet.
Bu anlamda bunların hepsi alamet. Demek ki Hazreti Mehdi'nin yaşadığı ve sorunları çözeceği zamanın tam arifesindeyiz inşallah.
İnşallah. Mesela burada az önce söylediğimiz gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde kadınlara karşı da baskı ve zulüm kalkacaktır inşallah. Yani az önce de söyledik, buradan inanılmaz bir güven olacak ve kadın tek başına kalkıp bayanlar buradan hacca kadar gidebilecektir inşallah. Ve hani cahiliye dönemindeki gibi kadınlara, sadece kadınlara da değil yani bütün insanlara, Müslümanlara karşı inşallah karşı olan zulüm ve katliamlar ortadan kalkacaktır Hazreti Mehdi sayesinde inşallah.
Bakın mesela daha yeni bir haber var gazetede. Haber şöyle başlık: vahşet 4 gün dövdü, komaya soktu, otobüs durağına bıraktı. Eşini 4 gün boyunca dövmüş, komaya sokmuş, otobüs durağına sonra bırakmış, terk etmiş, gitmiş. Böylesine bir zulüm ortamı. Evet. Bayanlara, kadınlara karşı gösterilen böylesine bir zulüm ortamı şu anda yaşanıyor.
Eşi yapıyor bir de yani.
Evet, eşi yapıyor. Kalkacak yani bunlar. Temizlenecek, tertemiz hale gelecek. İnşallah. Bir daha kimse böyle bir şeye cesaret edemeyecek.
Zaten bunlar da en büyük alametlerden birisi inşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin zulmü, kan dökülmeleri ortadan kaldıracağı inşallah, evet, altın çağa.
Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde hakimiyeti, İslam'ın yeryüzünde hakimiyeti sırasında kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Kalkışamaz böyle bir şeye.
Evet, yani
niye? Çok... Çünkü zaten sevki hakim olacak. Zaten barış hakim olacak.
Evet, insanın içi acıyor yani şu haberi, evet, okuyunca bile. O zaman gelsin, hani artık olsun diye bekliyorsun. Çünkü çok fazla ayette de var, hadislerde de var. Yani bizim için hani erkekler ve kadınlar için karşı cins hakikaten birbirleri için yaratılmışlar ve çok önemli. Kadınlar da çok değerli bizim için. Onlara o şekilde davranmak yani acizlikten başka bir şey değil. İnşallah o zaman gelsin de rahat rahat, senin de bahsettiğin gibi, arkadaşlarını alıp gidebilecekleri zamanlar olsun.
Mesela Hazreti Peygamberimiz, mesela kadınlara şiddetin olmayacağını ayrıca vurgulamış ve insanların Hazreti Mehdi döneminde ne kadar mutlu olacağını bir şekilde daha vurgulamış yani. Hiçbir şekilde zulümün, katliamın olmayacağı, mutlak adaletin, mutluluğun, sonsuz güvenin olacağını, bu dönemde en sonsuzluklarda yaşayacağını inşallah Peygamber Efendimiz hadislerinde buyuruyor.
Evet ya, o kadın önemli bir konu çünkü. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da diri diri gömüyorlar kız çocuklarını mesela. O İslamiyet'in hakim olmadığı, Allah'ın sevgisinin hakim olmadığı her toplumda kadına şiddet bunun bir göstergesi oluyor.
Çünkü değil sevgi mi? Yok. Değil mi? Nasıl görüyorsa yani, çünkü Darwinist eğitimi almışsa eğer insan, bir kendisi gibi hayvan, kendini de hayvan gibi görüyordur. Karşısındakini de öyle görüyordur. Sevgi yok, anlayış yok.
Hoşgörü yok.
Hoşgörü, evet, yok yani, böyle bir sevgi temelinde bir evlilik zaten yok, bir beraberlik yok. Ne olmuş oluyor? O zaman en ufak bir şeyden tartışıyor, ondan sonra
şiddet oluyor.
Dövdükçe evet, dövüyor.
Charles Darwin'de zaten kadın tarifi...
Şiddet uygulama hakkı yok yani.
Evet, evet. Zaten diyor, her türlü halde bir köpekten daha iyi diye, evet, aşağılayıcı bir kadın tarifi var Charles Darwin'de.
Evet.
Yani evrimci bak diyorsun, Peygamber Efendimiz zamanındaki kafirler... Bunu söyleyen, evrim teorisini ortaya koyan adam Charles Darwin.
Aşağı bir ırk olduğunu söylüyor.
Evet,
yani.
Peygamber Efendimiz zamanındaki kafirler kadınları toprağa gömüyor. Ki günümüzde de birçok gene Darwin eğitiminden geçmiş insan kadına zulmediyor değil mi? Veya münafıklar dini dindar gibi görünmesine rağmen yine zulmediyor değil mi?
Evet. Hatta bulunuyor. Tamamen şeyden çıkıp, affedersiniz amiyane tabirle, zıvanadan çıkıp şöyle bir izahta bulunuyorlar. Diyorlar ki kadın başka bir türdür diyorlar. Hiçbir dinsel temeli yok tabii de. Yani düşmanlığa ve farklı görüşün yansıması bu fikre sebep olmuş, artık düşünün. Farklı bir türdür diyorlar. Her şeyle farklıdır. Hayır ya, sonuçta Allah'ın üflediği ruha sahip bir insan yine o da. Yani nasıl bir Darwinist bir eğitimin hakimiyeti var artık yani, düşünün. Mesela, ve sebepleri de ortada yani, sonuçları da ortada.
Mesela cahiliye döneminde adına dayına gideceksin, adının dayına gideceksin olan, Onur Hocam da söylediği gibi, bayanların diri diri gömüldüğü zamanlarda mesela, hı, Peygamber Efendimiz ne yaptı? Hadislerinde de şöyle buyuruyor, cennet annelerin ayakları altındadır diye kadınların ne kadar zulmü hak etmediklerini, ne kadar Peygamber Efendimiz kadınları ne kadar önemsediğini bir kere daha
annelerin.
Tabii ki öyle zaten. İnşallah. Yani kadın derken hepsini kapsıyorlar. Yani evet, anne kavramı tabii, o da bambaşka bir şey. Hepimizin kız kardeşi var işte, ya da ablası var. Annemiz, bizi dünyaya getiren annemiz var. Ya onlara o şekilde yaklaşmak ucu annelerimize de dokunuyor. Kardeşe, herkese dokunuyor. Yani karşı kadınlardan bahsederken. Öyle bir düşünce tamamen işte bu dediğin gibi Darwinist felsefeye, yani o hipotez paçavrasına kadar dayanıyor. Düşünceler hep aynı şekilde. Nerede yanlış var, nerede mantıksızlık var, nerede saçmalık var. Hepsinin birleştiği nokta yine Darwinizm. Ya, o yüzden az önce işte bahsettiğin haberde de yani hepimizin içi acıdı ama inşallah o dönem gelir de ya eskisi gibi işte Peygamber Efendimiz de çok önem gösteriyordu. Yani annelerden ve işte kadınların öneminden, hayattaki rollerinden, Allah'ın işte üflediği sonuçta onlarda.
İnşallah.
İnşallah o günler mesela, çok uzaktır yani.
Peygamber Efendimizin Ehl-i Beytinden gelen Hazreti Mehdi döneminde mutlak adaletin ve eşitliğin olacağı, sonsuz güvenin olacağını Peygamber Efendimizin hadislerinden de daha iyi anlıyoruz inşallah. Tam ahir zamanda olduğumuzu, mukaddes zamanlarda olduğumuzu da bir kez daha söyleyerek bize bugün ayrılan zamanın sonuna geldiğini üzülerek söylüyorum inşallah. Bu akşam saat 22'de yayınlanacak olan Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını A9 TV, Harun Yahya TV ve Gaziantep Olay TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler. Hocam teşekkür ederim herkese.
Teşekkür ederim.